Herkese merhaba. Bugün podcast'te birazcık daha farklı bir konuk aldım. Hepiniz çok çok çok istiyordunuz. Ama bir türlü bir araya gelemiyordum ben Ankara'da, o İstanbul'da olduğu için. Zaten internetten de çok olmuyor böyle şeyler, podcast. Beraber daha iyi olur diye düşündüm ve size de böyle bir sürpriz yapmaya karar verdim. Karşınızda tarih obası Ceren Sungur.
Merhaba. Selam.
Şimdi beraber biz bu arada konuşulacak bir sürü konu var. Hatta bana hatta ne geliyor biliyor musun? Hala beden olumlama ile ilgili o canlı yayınımız vardı ya bizim. İşte onun devamını da çekin, şu bu falan böyle bir sürü o beden olumlama ile ilgili falan da sorular geliyor. Şeyle ilgili de sorular geliyor. Hani biz yemek konusunda yemek yapamıyorum. Ben de aksine ben yemek yapabiliyorum. Sonra o tam tersi de oldu gerçi. Ben artık
İşlerin
hiç sevmiyorum.
yoğunlaşınca.
Evet. Sen şey almışsın, tarif.
Tarif defteri aldım ama daha hiç bir tane bile tarif yazmadım.
İşte o konu hakkında hani şimdi yeni ailelerde daha farklı dinamikler oluyor. Genelde iki tarafta çalıştığı için ayarlayamıyor
Evet.
kimse o yemek işini falan.
Evet.
Herkes onu soruyor. Ondan sonra farklı şeyler soranlarınız da oldu. Ben şey yaptım, Instagram'dan bizi beraber görmek isteseniz ne sorardınız bize? Yani ne konularda konuşmamızı isterdiniz diye bir soru yönelttim size. Siz de çok enteresan şeyler, başlıklar verdiniz bize. Biraz onlardan bahsedeceğim.
Hadi bakalım.
En baştan başlıyorum.
Gönder gelsin, sırayla oku ya.
Tamam. It girl olma taktikleri. İlk soru böyle oldu.
İt gönlü ya. İt
It
gönlüdür
girl.
ya. Şey değil mi? Böyle hani popüler kız
Evet,
olma.
popüler kız olma taktikleri.
Benim popüler kız olduğum fikrine nereden varmışlar ki?
Benim de popüler kız olduğum fikrine nereden vardıklarını bilmiyorum. Yani pek popülerlik konusunda şey yapamayacağım. Tavsiye falan veremeyeceğim yani.
Ben daha az Amerikan dizisi izlemeleri tavsiyesinde bulunuyorum. Yani hiç önemli bir şey değil bence It Girl, Meet Girl. Bunlar böyle çok yapay konseptler. Yani ve aslında temelde insanların özgüvenle
Evet.
alakalı sorunları olduğu zaman daha çok çekildikleri konseptler. Özgüveni geliştirmeye baksın değerli arkadaşlarımız.
Sana bu arada o soru da çok geliyor değil mi? Özgüven nasıl geliştirilir? Nasıl özgüvenli
Evet,
olabiliriz?
çünkü ama bu şu sebepten geliyor bence. Daha ailelerin içerisinde yetiştirilirken gençler özgüvenleri kırılıyor. Yani hiçbir insanın doğuştan özgüveni düşük değildir. Aslında herkes normal bir özgüvenle hayata başlıyor. Hayatta kalmak için gerekli belli bir miktar var. O da hepimizde var aslında. Fakat anne babanın davranışları, arkadaşların, akrabaların, okuldaki insanların, öğretmenlerin falan davranışları insanların özgüvenlerinde doğal olarak azalmaya sebep oluyor. Yani.
Bir de Türkiye'de sonuçta birey olarak sözü lafı dikkate alınarak yetiştirilmediği için
Tabii
çocuklar sadece
tabii.
ebeveynin uzantısı olduğu ve sen bunu yapacaksın, şunu şunu yapacaksın şeklinde yetiştirildiği
Evet.
için yani karakter, özgüven falan kalmıyor insanda. Onu
Evet.
şey yapması gerekiyor, yeniden öğrenmesi gerekiyor.
Tabii
Çünkü
tabii.
öğrenmiyor çocukluğunda.
Yani gençlerin şeyi fark etmesi gerekiyor. Bir dakika ya, ben aslında içten içe özgüven sahibi biriyim ama dış koşullar beni baskılayıp duruyorlar. Ben bu dış koşullardan bir şekilde kurtulmalıyım. Bu farkındalığı geliştirmek gerekiyor onlarda. Çünkü o özgüvensizlik problemi onların aslında bireysel problemi değil. Bu daha büyük bir toplumsal problemin
Kesinlikle.
parçası yani.
O çocuk bunu çocukken öğrenmediği için büyüdüğünde bunun da ezikliğini yaşıyor. Hani
Maalesef,
büyükken nasıl
maalesef.
öğreneceğim? Çünkü çok zor bir şey. Öğrenmek kolay değil.
Hı.
Küçükken örselendiğin, ezildiğin bir konuyu büyüklüğünde sıfırdan öğrenmeye kalkmak hiç kolay bir şey değil.
Evet.
O yüzden kendilerine çok haksızlık etmesin böyle
Evet, evet
kişiler.
kesinlikle.
Yavaş yavaş olan bir şey bence.
Ya bir de şimdi sosyal mecralarda uzmanların ürettiği içerikler var yani. Birçok psikolog bu konularla alakalı pek çok içerik üretiyor. Onları da izleyebilirler.
Evet evet ya ben görüyorum. Ya tabii az önce de bahsetmiştik zaten. Lisanssız ya böyle ne diyor belirsiz tipler değil de
Evet.
gerçekten böyle ne konuştuğunu bilen yani eğitimini almış kişilerden tabii ki.
Yani hem bu psikolojik konularla alakalı gerçekten eğitim sahibi hem de çözüm önerileri sunabilen kişiler olması
Kesinlikle.
önemli.
Evet. Öyle yani it girl olmanın şeyi budur arkadaşlar bu arada.
Özenmeyin böyle şeylere kızlar.
Bu arada Euphoria izliyor musun sen?
Hayır, onu bilmiyorum.
bir dizi. Allah'ım ben de izlemiyorum. Yine böyle bir
Güzelse
genç kızlı, sevgilili, popüler olmalı, böyle okula falan gidiyor. Yemin ederim hiçbir şey anlamadım. Gördüğüm bütün SS'lerden anladım bu yani. Genç kızlı falan bir dizi. Abi yani böyle o kadar çok maruz bırakılıyorum ki sanırım ben de izlemeye başlayacağım ama bence böyle şeyler dedin ya Amerikan dizileri çok izliyorsunuz. Böyle şeyler izleyerek de böyle fikirlere kapılıyor olabilirler. Çok boomer bir take oldu.
Hayır, isterlerse boomer desinler, I don't care. Gerçekten de bu Amerikan dizilerinin çok etkili olduğunu düşünüyorum. Çünkü ben lisedeyken de çok etkiliydi. Benim lisemdeki özenti tipler Beverly Hills dizisinde yaşıyormuş gibi davranıyorlardı gerçekten. Ve
Evet.
öyle yaşamayan insan, öyleymiş gibi davranıyorlardı ve öyle olmayan insanları da ezmeye falan çalışıyorlardı. Yani o zamanlar da vardı.
Değil mi?
Böyle
Cosmopolitan, Sex in the
aynen
City
böyle 15
falan.
yaşında sanki harika bir seks hayatı varmış gibi davranmalar,
Evet.
yetişkinmiş gibi davranmalar. Bir de benim okuduğum lisede çok fazla zengin çocuğu vardı. Parayla her şeyi alabileceklerini zanneden tipler falan. Böyle işte kendi aralarında, "Aa, bu hafta Lacoste ayakkabı alıyoruz. Önümüzdeki hafta bilmem ne marka bilmem ne alıyoruz" falan, böyle tiplerdi, tamam mı? Ben o zamanlardan beri çok tiksinirim. Ve onların üstündeki o Amerikan dizi konseptinin etkisini gerçekten görüyordum yani. Ve bence katlanarak arttı. Yani ergenler zaten acımasızdır. Birbirimize acımasız davranırız, birbirimize zorbalık yaparız, saçma sapan hareketler yaparız. Bu bir gerçek. Bunun üstüne de böyle gerçekçi olmayan, aslında sosyal hayatla bağdaşmayan konseptler gelince bence biraz gençlerin kafası karışıyor ya.
Bence de.
Boomerlıksa boomerlık arkadaşlar. Gördüğümü söylüyorum.
Bir de geçen gün şöyle bir SS görmüştüm. Bir kız kendisini bulilik yapan kişiye birkaç yıl sonra, lisedeymiş herhalde, birkaç yıl sonra "sen bana böyle yapmışsın, şöyle yapmışsın" diye yazmış. Ve sonra herkes dalga geçmiş. "Ya buna da takılınır mı" falan filan diye. Ama çok gerçek şeyler bunlar.
Ben
Gerçekten
de olsam takılırım.
çocukken takılıyorsunuz böyle şeylere. Ben sadece şey dedim yani, belki bunu o kişiye yani yıllar sonra açmak yerine bunu terapistinle konuşsan daha pozitif bir şey. Ya tabii ki herkes için farklı.
Bu konuda
Belki
bir anımı anlatabilir miyim? Yani
tabii
çok
ki.
minik.
Anlat.
İlkokulda bir sacit vardı. Bak hala adını hatırlıyorum. İlkokul bir sacit vardı. Ki ilkokul travmam benim çoktur. Ortaokul liseden çok daha azdır. İlkokuldan daha fazladır. Soyadını da biliyorum da söylemeyeyim şimdi. Bu nasıl geri zekalı bir çocuktu? Böyle çocuğa bakıp bakıp şey derdim. Ya biz 10 yaşındayız. 10 yaşında bir insan nasıl bu kadar geri zekalı olabilir falan derdim. O kadar kötü bir çocuktu yani. Sürekli beni hocaya şikayet eder. Sürekli hakkımda atıp tutar. Sınıf hocam, ilkokuldaki hocam zaten salağın teki bir kadındı, tamam mı? Berbat bir kadındı.
O yüzdendir muhtemelen o zaman.
Yani iğrenç bir kadındı. Böyle birisinin
İlkokul travma.
annesi buna hediye alır, tamam mı? Altın zincir alır. Elinde altın zincir bütün sınıfı gezer. Bakın bilmem kimin anası bana ne aldı diye. Bu tarz
Oh.
iğrenç bir kadın. Ve bu çocuk da bu kadınla bir olup sürekli beni eleştirirlerdi. Ben de sebebi de anlamıyorum. Yani çocuğum, hiçbir anlam veremiyorum. Sadece sacide bakıp bakıp bir insan bu yaşta ne kadar, nasıl bu kadar iğrenç olabilir diye düşündüğümü hatırlıyorum. O çocuk bana seneler sonra Facebook'tan arkadaşlık teklifi gönderdi, tamam mı? Ve ben törensel bir şekilde blokladım çocuğu. Nasıl törensel? Aa dedim, Sacit manyağına bak, bana dedim friend request göndermiş dedim. Dur dedim, böyle kendime kahve yaptım, su aldım, yemin ediyorum tütün sardım falan. Bu dedim bana ilkokulda yaptıklarmış. Çocuğu blokladım. İlkokul ya. Öyle bir travma. Al sana travma yani.
Evet. Ya işte ben şey demiştim. Tamam, belki sana güçlü hissettirebilir o söylediğin şey. Mesela sen de sağcıtı şey diyebilirdin. "La o nasıl bir çocuğu? Utanmadan nasıl arkadaşlık teklifi gönderiyorsun? Bana bunu yapmışsın, şunu yapmışsın zamanında" diye. Ama bu yüzleşme için ya muhtemelen o da çok aptal bir çocuktu. Yani
Yani o derece aptal bir insanın mesela büyüdüğünde iyi bir insan olabileceğini ben zannetmiyorum. Velev ki
bilmiyorum.
oldu. Artık benim ilgi alanım dışında kardeşim.
Ya tabii evet.
Yani.
Ya sonuçta sen bu muhatabı değilsin yani bu olayın.
Evet.
İyi bir insan olduysa bile sonradan. Bir de şöyle bir şey var şimdi. Böyle bir yüzleşme kültürü oldu. Bence herkes bir anda her şey yani yüzleşmemeli ya. İnsanı bence
Evet
çok
evet tabii.
evet. Yani
Hazır
böyle
olmak lazım.
Yani mesela işte öğretmen, bakın ilkokul öğretmenini buldum, şöyle dedim. İşte şunu buldum, böyle yaptım. Bakın neler neler yaptım. Böyle sanki insanlar hazır olmadan kendilerini böyle bir şeyin içine atıyorlar ve uzun vadede de zararlı olan onlar çıkıyor gibi. Çünkü ya daha böyle yumuşak bir şekilde halledilmesi gerekiyor her şeyin. Yüzleşme, yüzleşme diye böyle çok anlam yüklendiğini, evet, düşünüyorum ben yüzleşmeye. Bunu söyleyecektim.
Katılıyorum.
Bulileriniz olabilir yani. Benim de oldu. Ya şey olurum mesela, ben kimseye söylemem ama biri bir bulim gelip bana mesela ya işte ben zamanında sana böyle yapmıştım, çok özür dilerim dese. Bu her zaman yapılabilir bence. Hı hı. Yani buli olmak da, çünkü sonuçta bir çocuk kendi kendine buli olmaz muhtemelen.
Çevresel anne babaları etkenler yapıyor ya, hı-hı, onları, evet, bence.
Yani özür dileyebilirsiniz. Ama karşı tarafa sen bana böyle yapmıştın falan diye saldırmak her zaman için çok olumlu bence sonuç vermiyor. Ben sadece bunu söylemek istedim. Popülaritenizin taşlarını döşerken buna da dikkat edin lütfen. sonra burçlar.
Allah'ım.
Evet, mutlaka burçlar. Mutlaka oluyor. Ya ben hiç ilgi duymuyorum. Gerçekten hiç ilgi duymuyorum. Senin de duyduğunu düşünmüyorum.
Yani birazcık bir ilgim vardı. Geçmişte çok daha fazla ilgiliydim ama şöyle olduğunu fark ettim. Bir insana burcunu soruyorlar. Sonra da o insanla ilgili olumlu ne görüyorlarsa onu burca yoruyorlar. Ve şöyle düşünüyorlar. O tabii şu burçta, o yüzden buna yeteneği var veya o sebeple bu konuda başarılı. Ben o burçtan olmadığım için ben hiç onun kadar iyi olamayacağım. Anlatabiliyor muyum? Yani bu burç meselesi üzerinden gerekli veya gereksiz, çoğu zaman gereksiz bir özgüven veya özgüvensizlik, evet, elde, evet, ediyorlar. Şey, ben bunu hatta çok yanlış buluyorum. Bu kesinlikle yüzden de hiç burç sorularını cevaplamak istemiyorum yani.
Ben de. Ben mesela işte boğa burcuyum. Yemek yemeyi çok severim. Tembelimdir. Süsüme düşkün. Ya bu kadar biliyorum burcunla
yani
alakalı.
Yani ön yargı oluşturuyor insanlar hakkında. Şimdi seninle alakalı sürekli işaret arıyorlar. Aa tabii Meryem boğa, hı-hı, burcu olduğu için şurada şöyle davranıyor, burada böyle davranıyor. Sürekli buna yoruyorlar her şeyi. Bu, hı-hı, da yani algıda yanlışlık, hani eksik, evet, evet, yanlış kesinlikle bir şey. Çünkü bunlar bilimsel gerçekler değil.
Ya da işte teraziysen orospu çocuğusun falan. Hı-hı. Böyle bir şey. Yani şöyle demek istiyorum. Hani fala inanma falsız da kalma derler ya. Türk kahvesi içersin, arkadaşın yalandan mal mal fal bakar. Ve burada biter, gülünür, eğlenir, biter. Şunu demek istedim. Boğa burcuyum, çok yemek yiyorum. Tembelim falan. Burada bitmesi, evet, lazım bunun.
Evet, evet.
Ama çok çok. Ya ben biraz da acaba çok şey mi olacak? Linç yiyecek miyim bilmiyorum bu söylediğim yüzünden ama.
Yemediğimiz şey değil.
Çaresizlikten olduğunu düşünüyorum ya. Hani sürekli fal baktıran ya da sürekli burcu, astroloji, doğum haritası falan çıkarıp da ona göre hayatını yönlendiren insanların bir eksiklik var, bir çaresizlik var orada, bir şey
güvensizlik
var.
Güvensizlik hissi var, hı-hı, bence de.
O yüzden böyle bu kadar tutunuyorlar gibime geliyor benim. Ya yanlış bir şey demiyorum bu arada. Herkesin bir baş etme mekanizması var hayatta, hı-hı, bir şeylerle. Ama benim yani benlik bir şey değil ya. Ben sadece öyle.
Ben 11-12 yaşlarında çok düşmüştüm astrolojiye. Bu neymiş diye çok düşmüştüm. 14 yaşına kadar falan ciddi şekilde astroloji okudum. Ne bulabiliyorsam, ki o zamanlar 90'lı yıllar Türkiye'de çok da fazla kitap, içerik falan da yoktu. Sonra Burçlar diye bir kitap basıldı. Hangi yayın evi hatırlamıyorum, böyle çok kalın bir kitaptı. Ben o kitabı yaladım, yuttum. Kendi doğum haritamı çıkardım. Evlerime varana kadar baktım. Tabii tabii çok ciddi ilgilendim. Ve bunun sebebi de şuydu. İnsan tanımak, insan karakteri tanımak, insana dair bilgi edinmek. Bu konularda astroloji gerçekten yardımcı olabilir mi merakıyla, hı hı, okumuştum. Bir noktada fark ettim ki yani bayağı bir kafa yordum buna senelerce. Uzaylılara da aynı dönemde kafa yordum mesela. Mısır piramitlerine de, anlatabiliyor muyum? Nerede böyle enteresan, gizemli bir mesele var. Takmıştım. Sonra fark ettim ki hayır, astroloji o kadar belirleyici bir şey değil. İnsan tanımak istiyorsan psikoloji okumalısın. Ve sonra psikoloji okumaya başladım açıkçası. Psikoloji çok daha yardımcı bir bilim bu konuda,
evet,
yani.
Yani.
Yönelen arkadaşlar varsa hani insan tanımak, karakter tanımak, insan doğası hakkında bilgi edinmek için bunlara yönelmiş insanlar varsa psikoloji okumalarını tavsiye ederim açıkçası. Daha yararlı.
Yani evet, yani şöyle, şimdi ben de mesela problem yaşayan hayatta herhangi bir konuda işte anksiyetesi, panik atağı, zartı zurt olan herkese hemen psikiyatra gitmen lazım. İlaç yani o anda seni korkularını, anksiyeteni falan beynindeki o fazla salınan maddeleri kontrol altına alabilmek için bir antidepresan ve aynı zamanda da terapiye baş... Yani benim her şey cevabım bu oluyor her zaman. Terapiye Hı-hı. başlaman lazım.
Evet, evet.
Ama bazı insanlar için cevap olmuyor. Bazı insanlar ya kötü terapistlerle karşılaşıyorlar ya da terapiye inanmıyorlar. Onun o bilimine inanmıyorlar. Hı-hı, psikolojiye hı-hı. inanmıyorlar. Diyor ki mesela adam şifalı taş. Yani ben bu. Ya da nefes. Ya da geçen bir ünlülerin bir şeyi çıktı ya. Ottova, Sikova, Sokova falan öyle şeyler. Hani böyle herkesin o herkese iyi gelen şey farklı. O yüzden dikte de etmek istemiyorum ama bunun yolu bir tane ya. Çok özür diliyorum. Hani insanları tanımak istiyorsan burcuna değil şeyine bakacaksın ya. Psikoloji okuyacaksın
evet, evet.
yani.
Evet evet kendini tanımak için de öyle gerçekten ya.
Evet evet yani terapiye sadece bir sıkıntının olduğun için de gitmen şey değil bu arada. Kendini tanımak ve hayatından maksimum verim almak için de gidebilirsin.
Yani bak ben 3 sene 4 sene full okudum astroloji. Ne bulabilirsem okudum ama böyle iman ederek değil. Bu neymiş? Acaba doğru söylüyor olabilir mi? Merakıyla okudum. Yani sonra savunma mekanizmalarını okudum mesela insanın. Yemin ediyorum 4 sene 5 sene astroloji okuyana kadar keşke o zaman başlasaymışım psikoloji okumaya oldum. Yani insandaki savunma mekanizmalarını okuyunca o kadar aydınlanmıştım ki. Boşuna astroloji okuyormuşum. 3 senedir, 4 senedir olmuştum yani. En basitinden.
Şey de öyle mesela MBTI kişilik tipleri de
evet,
öyle
onlara da
yaptılar.
Burç muamelesi Hı-hı. yapılıyor son dönemde.
Ve çok o da bu arada çok hatalıymış. Ve neden çıktığını tam hatırlayamamakla beraber onunla ilgili ben size bir video tavsiye etmiştim. Yine aşağıya koyarım. Çıkış sebebi İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra mı ne? Bir büyük bir tarihi olaydan sonra kadınların iş hayatına entegre olabilmesi için bir testmiş aslında bu.
Aa.
O tarz bir şeymiş. Sonradan bir şeyler olmuş ve bu test bir kişilik testine evrilmiş. Ve bu şekilde devam etmiş ve insanların karakter... Yani buna da aslında şey diyebiliriz. Böyle astrolojiye inanmayan daha modern insanların astrolojisi gibi bir şey olmuş yani. Çünkü bakıyorum...
Daha bilimsel duruyor tabii. Arkasında işte psikoloji evet, var falan diye herhalde.
Ama şey mesela bunun üstüne de astroloji... Tıpkı astroloji gibi. Bios'unda işte o kişilik tipi yazıyor. Ya da mesela sitesi var bunun. Kendi profilime baktım. Bana gönderdiler. Altına nasıl tartışmışlar benim hakkımda.
Ne?
Hayır bu kız fi değil. Bu kız T. Çünkü bir videosunda şöyle demişti. O yüzden T olamaz. Saçmalamayın falan gibi. Hani böyle.
Allah Allah.
Bayağı astroloji gibi o da. Senin de vardır eminim bu arada.
Vardır. Ben de girsek, çözmüştüm evet. vakti zamanında.
Girsek seninkine dair de şeyler buluruz yani. Hani ya hayır ya Ceren Sungur'a işte öyle diyemezsiniz. Böyle bir de şey sinirli sinirli tartışıyorlar yani falan böyle. Şimdi şey algılanmasın. Böyle bir gatekeep yapıyorum gibi algılanmasın ama ben sadece benlik değil bana böyle geliyor. Ya hiçbir şeye bence kendimizi bu kadar kaptırmamamız lazım. Onu söylemeye çalışıyorum aslında. Yaratıcılığını kullanabilmek, potansiyelini gerçekleştirmek baskısı. Hustle culture mı diyor acaba?
Anlamadım. Bu soru mu tam olarak?
Yani konu başlığı varmış. Ya şey demek istiyor ya tembellik hakkından bahsediyor olabilir.
Şey mi demek istedi acaba? Pandeminin başından itibaren şeyler var ya. 3 ayda 3 dil öğrendim. Yoga yaparak.
Kapanmanın 3. günü. Alın müze gezin. Bakın online müze geziliyormuş. İnsanlar götünden soluyor. Korona olduk mu olmadık mı diye böyle şey bulaşık şey evet. teliyle çikolata kabuğu falan yıkıyoruz.
Stresten karbonhidrat tüketimimiz artmıştı be. Her evet, Allah'ın evet. günü pastaya bilmem neye ekmek yap.
Acayip evet evet ekmek yapıyorduk bir yer acayip kilo almıştık. İşte sanırım bundan bahsediyor potansiyelini gerçekleştirme baskısı derken bir de şey var hustle culture. İşte 5 dakika bile boş oturmamalıyım, çalışmalıyım, para kazanmalıyım.
Ay. Ay tam kölelik yani. Kölelik
kesinlikle bir kölelik kafası. Bazen bana da oluyor. Ya ben şimdi oyun oynuyorum ama video çekebilirdim aslında falan gibi bir kaygı böyle. O şey işte çok basit aslında. Kapitalizm böyle söylüyor. Sürekli çalışacaksın, çalışarak para kazanabilirsin ama asla başka birilerini senden daha zayıf, senden daha fakir birini exploit etmeden milyoner ya da milyarder olamıyorsun. Böyle bir gerçek var hayatta. Sen sadece şey olarak Ya mesela sen bir kuryesin atıyorum. Sana şey diyorlar. Çalış, çalış, daha fazla çalış ve bir gün Bill Gates olabilirsin.
Hmm.
Ama kuryelik kariyerinde Bill Gates olma yok. Seni sadece daha fazla çalıştırıp senin suyunu çıkarmak istiyor yani bunu sana söyleyen kişi. O yüzden inanılmaz fazla çalışmanın bir gün acayip başarılı olacağının... Ya böyle şeylere gerek yok yani. Hani hayat zaten kısa. Bir şeylerden
yani
keyif alın.
Arada bir denge tutturmak lazım diye düşünüyorum.
Kesinlikle. Ha.
Yani insanlara hayatta ne istersen elde edebilirsin demek de çok saçma bir şey. Çünkü dünyanın düzeni öyle bir düzen değil.
Kesinlikle.
Yapacak hiçbir şey yok. Kaderimize razı olup oturmalıyız. Kafası da yanlış. İkisinin arasında bir denge tutturmak lazım. Bilmiyorum, farklı farklı şeyler denemek lazım. Yani fırsatları değerlendirmek lazım. Elinden geleni yapmak lazım. Ama dediğim gibi hani ne o görüş ne bu görüş gerçekçi değil.
Evet,
ikisinin arasında bir denge tutturmaya çalışmakla geçiyor hayat yani.
Şey de mesela işte herkes çok tembel olmalı. Herkes yatmalı çünkü hiçbir anlamı yok hiçbir şeyin falan. Ya sonuçta hayatta olmak bir şey hali, bir mücadele hali. Devinmelisin yani. Hani madem hayattasın o zaman bir şeyler ya bir bari yararlı ne bileyim işte bir iyilik yapabilmelisin en azından. Bir şeylere faydan olabilmeli. Dediğin gibi denge meselesi
evet, evet.
Yani.
Denge tutturmak önemli.
YouTuber olmanın sorumluluk bilinci, insanları yanlış yönlendirme, denetleme falan filan bu tarz şeyler.
YouTuber olmanın sorumluluk bilincini taşıyan pek fazla insan bilmiyorum ben açıkçası. YouTuber'lar genellikle son derece sorumsuz insanlar ve sadece daha fazla tık almak için bomboş ve saçma sapan içerikler yapan insanlar. Çoğu böyle yani. Eğlenceli içerik yapan insanları daha çok seviyorum ben. İşte seni de o yüzden seviyorum açıkçası. Seni de o yüzden senelerdir izliyorum. Yani eğlenceli olduğun için kitaptan değil başka bir şeyden bahsetsem ben seni yine dinlerim. Açıkçası eğleniyorum çünkü seni dinlerken. Hani illa ben bilgilendirici, sosyal mesaj veren falan şeyler peşinde de değilim. YouTuberlar genellikle böyle değil yani sorumluluk falan hissetmiyorlar. Ben şahsen hissettiğim sorumluluğu tarihçi olduğum için hissediyorum. YouTuber olduğum için değil. Şimdi insanlara yanlış bilgi vermeyeyim. İnsanları nefret suçu işlemeye yöneltmeyeyim. Mesela özellikle içeriğini yapmadığım bir sürü tarihsel konu var. Çünkü biliyorum ki bizimki gibi eğitimsiz bir toplumda çok fazla insan kendi nefretine malzeme bulduğunu zannedecek. Bu yüzden de belli içerikleri hiç yapmıyorum örneğin.
Evet, bizim bu arada tarihimizde çok fazla böyle travmalarımız var.
Tabii tabii.
Yani aslında konuşulması gereken ama hazır olmadığımız aslında.
Evet, yani bunu bazı şeylere gerçekten toplumsal olarak ve siyasi olarak hazır olmak gerekiyor.
Hı hı.
Ve insanların çok büyük geçim dertleri, geleceksizlik kaygıları varken tutup da tarihteki bilmem ne olayını ortaya çıkartmayı da çok manalı bulmuyorum açıkçası yani.
Hı hı. Ben de şey mesela geri dönüşümü çok geçenlerde hatta bir podcast'te daha bahsetmiştim. Aslında geri dönüştürülen şeylerin yüzde bilmem kaçı geri dönüştürülmüyormuş, çöplere atılıyormuş falan filan gibi bir muhabbet var. Çok yaygın bir muhabbet bu. Ben de mesela şey geri dönüşümü çok inanan bir insan. Yani %1 bile olsa. Hı hı. Diyorum ki mesela hani sen attığın işte bardağı, plastiği falan dönüştür ya da fazla tüketmemek ya bokunu çıkarmamak için yani atıyorum eve koli halinde 50 mililitrelik su alıp tüketme yani hani damacana al atıyorum mesela. Bunu en azından söylemeye çalışıyorum. Şey yapabilirdim ben de hani tık almak için aslında gerçeği böyleymiş bunun biliyor musunuz falan ama bir kişi bile aman işte... Madem öyle o zaman ben de bundan sonra plastik tüketeceğim falan demesin diye. Çünkü değil mi
evet.
Hani bu işte sorumluluk bilinci bence buna benziyor. Ya ben böyle bu şekilde sorumlu olduğumu düşünüyorum. Ama mesela şey de diyorlar bana çok küfür ediyorsun. Çocuklara çok şey yapıyorsun falan filan. Ama yani
çocuklar
onu da
küfürü
artık
her yerde duymuyor mu? Bir kere anne babalarından duyuyorlar.
Hem öyle hem de onu da anne babası kontrol etsinde izlediğini abi ben yani... O kadar da sorumlu olamıyorum. Hani bir yerde anne babaya düşüyor. Ama ben elimden geldiğince de tek şeyim küfür olsun benim. Hani başka konularda...
Bir de şu var. Ona mahal verirsen sonu kötü. Çünkü insanlar sizi çoluk çocuk izliyor lafıyla senin üzerinde tahakküm kurmaya, seni yönetmeye, kesinlikle, seni sınırlandırmaya çalışıyorlar.
Şey vardı,
sizin 18 yaş altı çocuklarınızdan biz mesul değiliz.
Evet.
Uyuşturucu övmüyoruz. Ne bileyim, seks, rock'n'roll, yani alkohol falan övmüyoruz. Yani biz içerik yapıyoruz.
Ya da şeyi demiyoruz mesela, sen tarihçisin. İşte şu ırk kötüdür, şu ırk iyidir falan.
Yani nefret suçu da işlemiyoruz. Nefret düşüncesi de yaymamaya gayret ediyoruz. Daha ne yapalım?
Evet.
Çocuklar sizin çocuklarınız. Siz kendiniz dikkat edin bir zahmet yani.
Yoksa şey gibi oluyor. Fox'ta aman Allah maskeler varmış. Yasaklandı falan ya, kapatıldı. Ona rütüye dönüyor yani. Hani bunun dengesini de iyi tutturmak gerekiyor.
Ve insanlar seni sürekli böyle oynatmaya çalışıyorlar ellerinde. Onu öyle yapma, bunu böyle yapma, şunu şöyle yap, evet, bunu evet, böyle yap sürekli.
Şey vardı, Simpsons'ta bir karakter vardı. But who's gonna, what about the kids, kids? Aman çocukları kim şey yapacak, çocukları kim düşünecek? Öyle bir manyak vardır ya bütün her toplumda. Yani çocukları bir, tamam ben elimden geldiğince sorumlu davranırım. Kötü bir şey aşılamamaya çalışırım. Ama yani çocuğunu da bir zahmet sen şey yap yani. Yani
ayrıca 1 milyon takipçili YouTube kanallarındaki YouTuber'lara bakın. Onlara söyleyin. Böyle slime videoları çekip, yok arkadaşımı korkuttum, babamı dövdüm tarzı videolar çekip çocuklarımıza kötü örnek oluyorsunuz diye gidin. Sesinizi ulaştırabiliyorsanız onlara ulaştırın kardeşim. Biz kendi halinde içerik üreten insanlarız yani. Ben hiç kabul etmiyorum o tür lafları açıkçası.
Yo, şey dememiş zaten. Siz sorumsuzsunuz.
Yo yo, onu demiyorum. Bana çok oluyor da.
Ha öyle mi?
Tabii tabii, bana Instagram'dan DM gelir sürekli. Ceren Hanım, 1000 tane ünlem. Siz çocuklara hitap ediyorsunuz. Ben çocuklara hitap etmiyorum bir kere. Sizi en çok gençler takip ediyor falan.
Ne yapalım?
Ne yapmışım?
Yani bir de şöyle bir durum var. YouTube'da arkadaşlar öyle bir seçenek geldi. Biz her videomuzu çocuklara uygun değil diye işaretlemek, aynen, zorundayız, biliyor musunuz? Bu insanlar yüzünden.
Senelerdir bu böyle. Çocuklara özel bir video mu? Hayır. Çocuklara özel bir video değil. Her seferinde bunu işaretliyoruz,
evet,
yani.
Evet. O yüzden yani kendi tasarruflarında artık insanların. Belli bir yere kadar bence. Yani orada da bir denge gerekiyor. Çünkü sansüre giriyor fazlası. Wattpad tarih kitapları.
Tarih kitabı demeyelim onlara da. Şey, Can'la beraber işte bir yayında bakmıştık sözde tarih romanlarına. Korkunçtu. Birçok genç kızımız maalesef haremde cari olma hayalleri kuruyor. Haremde cari oluyorlar. Fakat sultan bir tek bunlara aşık oluyor ve gözü onlardan başka kimseyi görmüyor. Böyle bir Hürrem olmak istiyorlar yani. Hürrem'in hikayesini izleyen Hürrem olmak istemiş. Hani bir sürü kadın varken beni seçti ve benden başka kimselere bakmadı filan.
Özel hissetmek aslında, aha, temelde.
Evet.
Ama yani özel hissetmek için arkadaşlar, ya Abdülhamit yani sizle sevişsin, Hürrem olun falan. Ya da Bumin Kağan mıydı?
Metehan'la ilgili fantaziler kurulmuş.
İşte o tarz şeylere gerek yok özel hissetmek için. Çocukların bunu anlaması lazım aslında.
Bir de dikkatini çekelim. Erkekler hep han veya sultan. Öyle sıradan, evet, erkekler, evet, değiller.
Şeydeki gibi ya, ben bu mafyanın hizmetçisinde adam mutlaka zengin.
Ay evet ya.
İşte herkese hönk deyip dediğini yaptırtan falan. Ya çünkü çocuklar otorite olarak, güç olarak bir tek böyle şeyler görüyorlar. Özellikle Anadolu'da falan. Televizyonda ne izliyorsa, babasından, abisinden ne görüyorsa, bunu kendine şey olarak görüyor. O yüzden yani bundan fazlasını da beklememek lazım çocuklardan, ama en azından o yanlışı doğrulayabilelim. Çocuklara bunun tek otorite, hayatta sizi tek mutlu edecek şey olmadığını falan anlatabilmek gerekiyor aslında. Ben kendi kafama göre, kendimce öyle bir sorumluluk hissederek yapıyorum o kitapları. Yani tamam, taşak,
evet,
geçiyoruz,
evet,
ama.
Sen çok iyi yapıyorsun. Hı-hı. Bir de şu mesajı alıyorlar bence senin yayınlarından özellikle. Kendimizi bir erkeğin gücü üzerinden tarif etmemeliyiz.
Yani evet, onu anlatmaya
güçlü adam bana aşık olursa ben demek ki harika biriyim. Yani evet, bu çok saçma bir fikir.
Sen zaten harikasın ve sana ya senin harikalığını acknowledge edebilecek bir erkek olmalı hayatında. O harika diye sen ben de harikaymışım falan olmamalı yani. Bu konuda çok ilginç bence. Abartılı güzellik standartları ve burada yapılan ameliyatlar, uygulamalar. Arkadaşlar
çok bilgim yok aslında benim, ama.
Benim de çok bilgim yok. Ama ben şöyle düşünüyorum. Ya bokunu çıkarmadığı sürece bir insan aynaya baktığında, mesela benim kardeşim, biliyorsunuzdur beni izleyenler, kardeşimle burun ameliyatı oldu. Biz zaten Karadenizliyiz.
Karadenizlilerin yarısı falan oldu burun ameliyatı.
Evet. Özellikle kadınlar. Hani erkekler bir yerden sonra çok sallamıyor olabilir ama kadınlar olur yani, hı-hı, bizde. Çok yaygındır. Ablam da oldu seneler önce ve ben de olacağım. Ve biliyorum ki bana aman Allah'ım sen işte şey değil miydin, beden olumlama, güzellik standartları falan. Ben şöyle düşünüyorum. İnsan aynaya baktığında kendine mutlu hissedecekse yapmalı. Ama başkaları için mesela, aa Instagram'da onun götü öyleymiş, bunun kıçı böyleymiş, aa bak ben de bunlar gibi görünmezsem çirkin olacağım gibi bir kaygıyla olmamalı yani. Sadece ben burnumu sevmiyorum ve burnum böyle olursa daha iyi olacak bence. Çünkü ben Instagram'dan çok daha önce ortaokuldayken aynaya bakıp bu buruna bak falan
ben
diye.
Ben de hiçbir zaman burnumu sevmedim.
Öyle olduğu için. Ya bence mesela atıyorum, sen bir de şöyle bir şey var. Sen çilli bir insana çok aa çillerin harika dersin ama o zaten ilkokulda çilleri yüzünden, evet, bulilendiği için çillerini asla sevemeyecek. O yüzden aldırsın yani, sana ne mesela bu noktada kendini sevmelisin diye zorla bir insana dikte etmenin anlamı yok yani.
Bence yine burada denge önemli. Evet, evet. Toplumsal güzellik standartları var, doğru. Hı-hı. Ama bizim şahsi güzellik standartlarımız da var aslında.
Hı-hı.
Kendi şahsi güzellik standartlarımızı tamamen o popüler ölçütlere uydurmaya çalışmamalıyız bence. Yoksa hepimizde var bence güzellik standardı. Yani kim istemez ki aynaya baktığında kendini güzel hissetmek. Ama ben kendimi mesela saçımı böyle yaparak güzel hissediyorum. Bunu gören 10 kişiden sadece 2 kişi beğeniyor diyelim.
Evet, evet.
Bu yani, böyle yani, hı-hı, ben kendimi nasıl iyi hissediyorsam o şekle bürünüyorum. Ama beni gören 10 kişiden bazen 5 tanesi, bazen 2 tanesi bunu beğeniyor. Ben bunu dikkate almamalıyım bence.
Evet.
Yoksa
evet,
benim şahsi bir standartım zaten var. Bu arada şahsi güzellik standartlarımız olmasa bence ne banyo yaparız, ne temizleniriz, ne güzel kokmaya çalışırız. Hani bunları da ödüleştirmemek gerekiyor. Ama ben şunu da anlamıyorum. Yani mesela eskiden beri anlamıyorum. Çünkü o toplumsal güzellik standardı denen şeyi ben hiçbir zaman salladığımı zannetmiyorum. Düşünmüyorum ya açıkçası. Neden insanlar etki altında kalıyorlar? Nasıl kalıyorlar? Mesela ben bununla empati yapamıyorum. Hiç yapamıyorum.
Neden yapamıyorsun biliyor musun? Ben de öyleyim mesela. Çünkü başkalarının Instagram feedlerine baktın mı hiç?
Çok.
Yani insanlar yok ama başkasının ana sayfasında. Ben bazen başka birinin ana sayfasına denk geliyorum. Mesela ablam atıyorum, hmm, scroll yaparken. Aman Allah'ım diyorum, sen bu insanları... Ya ben de o kadar insanı takip etsem benim de kendime güvenim kalmaz yani. O kadar inanılmaz, hayatları mükemmel gözüken, vücutları, yüzleri, işte her yaptığı her şey mükemmel gözüken insanları takip ediyor ki insanlar.
Ama peki ben şunu anlamıyorum. Daha önce kendi yayınlarımda da konuşmuştuk. Oranın Instagram olduğu, orada 100 çeşit filtrenin kullanıldığı, orada insanların bilinçli olarak öyle bir imaj yarattığı belli değil mi zaten ya?
İşte bazı insanlar
apaçık
bunu anlamıyor.
Apaçık değil mi? Nasıl anlamazlar ya?
Evet, işte bak mesela şöyle.
Ben bunu anlayamıyorum gerçekten.
Instagram'ın çok önceden planlanmış olduğunu çoğu insan idrak edemiyor. O öyle ya, o hayatı öyle zaten, onu o anda çekivermiş olarak görüyor. Oysa ki sizin o gördüğünüz çoğu influencer, hatta böyle tapılası işte Kim Kardashian, Kylie Jenner falan böyle tipler bile...
Onları eğer, Allah bilir, Instagram'ı ile ilgilenen onar kişi falan vardır yani.
Ya hem öyle hem de siz hiç izlediniz mi Keeping Up With The Kardashians'ı? O kadar özgüvensiz yani, kendi vücutları ve kendi yüzleri hakkında o kadar çok... Çok üzücü ya. İzledikçe böyle diyorum ki yani hiç gerek yoktu böyle bir şey aslında. Diyor ki ya artık 30 yaşıma geldim, botoks yaptırmam lazım. Annesi baskı yapıyor
30
falan.
Yaşında botoks. Maşallah.
Niye biliyor musun? Kırışmasın diye.
Kırışsın.
Yani çünkü kırışırsa yani 40 yaşına
para
kadar
kaybeder.
Ertelersen botoksu, o zaman zaten orada bir çizgi olmuş olacak. O çizgiyi yok edemiyorsun 40 yaşında.
Allah
o yüzden
Allah.
Erken başlaman gerekiyormuş. Neymiş? Annesi öyle söylemiş. İşte neydi kadının adı? Bir şey Jenner.
İşte, hatırlıyorum, tipini hatırlıyorum kadının.
Kim Kardashian'ın annesi şey demiş ona, hani öyle olması gerekiyor. O yüzden yaptırmış. Mesela atıyorum şeyde Bruce Jenner'da o biraz daha böyle iri yapılı olan bir kardeşleri var. Courtney miydi? Tam isimde hepsi K ile başladığı için hatırlamıyorum. Kilo vermelisin diyor mesela. biraz daha az ye. Bunu ekran karşısında kamera milyonlarca insanın önünde yapıyor.
Çok korkunç ya.
Düşünsene o insanın psikolojisini ya. Yani böyle tapılası bir şekilde böyle Instagram'da takip edilen aşırı zengin hayatına özenilen insanların laneti bu aslında. Yani iç dünyalarında mesela Kylie Jenner bile Kendall Jenner da aynı şekilde. Çok güzeller ama inanılmaz Photoshop, Facetune falan kullanıyor hepsi.
Bana çok üzücü geliyor biliyor musun?
Bana da çok üzücü geliyor çünkü zaten çok hiç ihtiyaçları yok ama biz mesela ben fotoğraf atarken hiçbir şeye ihtiyaç duymuyorum. Kendall Jenner zaten çok güzel yani manken zaten işi güzel olmak. İşte yakalamışlar mesela inceltiyor orasını burasını işte burnunu gözünü patlatıyor falan o kadar üzücü ki aslında.
Evet çok üzücü yani şimdi bir yandan diyebilirler ki ya dünya kadar paraları var onlara mı üzülüyorsunuz evet. Ama parayla bunu satın alamıyorsun ki parayla iyi bir psikoloji satın alamıyorsun.
Evet.
Kendinle barışmayı satın alamıyorsun yani gerçekten. Ben de Instagram'da defalarca gördüm yani işte sürekli hani dış görünüşüyle ön plana çıkmaya çalışan kadınlar veya erkekler. Öyle mutlularsa öyle yapsınlar beni ilgilendirmiyor açıkçası.
Hı-hı.
Herkesin kendi hayatı fakat bazı profillere denk geliyorsun mesela. Baktığım zaman şunu görüyorum ya diyorum dış görünüşüne ne kadar saplantılı ne kadar takıntılı. Ve gerçekten üzülüyorum. İçimden kınamak gelmiyor.
Benim de işte öyle
kınamak
hissediyorum.
Kınamak gelmiyor. Ben üzülüyorum. Çünkü diyorum ki kim bilir ne oldu da dış görünüşüne bu derece saplantılı hale geldi. İnşallah iyileşir diye geçiyor içimden. Yani iki saniye içerisinde içimden geçen bu oluyor.
Kendi bebeğe kendini çevirmeye çalışan adamlar oluyor hani bazen ya da kendi Barbie.
Onlar artık evet iyice herhalde.
İşte onların çok yakın bir yerde. Çünkü onları takip edildi. O ortamlarda buluna buluna insanlar çevrelerinde aa o mesela şey Duygu Özaslan mıydı? Bilmem garaja gidiyormuş. Herkes güzel olmak için o kuaföre gidiyor. Ama yani
bana çok komik geliyor bu hayatlar
yani çok
ya.
Çok acayip. Yani
of. Işte hayatta keyif alınacak o kadar çok şey var ki.
Evet işte etraflarında böyle göre göre duya duya artık öyle. Oha benim o yüzden ne diyorum biliyor musunuz? O ana sayfayı bir temizleyin bence arkadaşlar. Çünkü mesela ben burun estetiği araştırırken bile ya da çok basit bir saç boyası bakıyorum kendime. Evde kendimce saçımı boyuyorum. Allah'ım şey reklamları çıkıyor. Instagram'ın kuaför reklamları çok meşhur ya zaten. Böyle birkaç tane, bir tane adam oluyor. Hep genelde de erkek oluyor bu kuaförlerin sahipleri. Ve böyle çok bir kadına kaynak yapmış saçını. Onu böyle şey yapıp titrete titrete gösteriyor o kaynağı. Benim iki story'de bir o çıkıyor artık bir boya baktığımda. Ya da bir burun estetiği falan araştırsam kendimce hemen burun, göt o kadar acayip estetikler çıkıyor ki bu Instagram'ın da çok bu arada yani reklam sisteminin de çok o algoritmanın da insanları mahvettiğini düşünüyorum ben. Bir anda bir şey görüyorsun Allah Allah buna ihtiyacın var mı acaba diye düşünüyorsun. Hı-hı. Ya da böyle çok gereksiz şeyler linkleyen influencerları da takip etmeyin.
Ay şimdi buna ihtiyacın var mı diye düşünüyorsun dedin ya aklıma bir şey geldi. Geçen sene miydi? İki sene önce miydi? Artık hatırlamıyorum. Ayağımın kenarında bir şey çıktı tamam mı? Bir şey çıktı ayağımın kenarında ve kaşınıyor.
Hı hı.
Bu ne diye? Özel hastanede bir de pandemi var. Devlet hastanesinde zaten cildiye de yer bulmak mümkün değil falan. Özel hastaneye gittim. Ayağımı göstermeye.
Hı hı.
Kadın, cilt doktoru kadın ayağımla o kadar ilgilenmedi. Aman egzama çıkmış bir şey değil falan dedi. Yüzümü böyle inceledi. Böyle baktı Allah Allah bu yaşa gelmişsiniz ne bir botoks yaptırmışsınız ne bir şey yaptım artık zamanı gelmiş dedi. Ben böyle oldum. Hiç estetiğiniz de yok galiba dedi çektirme mektirme de yapma. Neden bahsediyorsunuz ya dedim ben böyle. Böyle bir anda kendim bir kötü hissettim. Aa, hani doktor ya karşımdaki Allah Allah yaptırmak mı lazım diye geçti bir an aklımdan. Sordum ki ne diyorsun Ceren saçmalama falan. Kadın böyle şey dedi bir şey mi lazım dedim. İşte kaşınızı kaldırmak lazım, dudaklar aşağı sarkmaya başlamış, öyle olmuş, böyle olmuş. Kadın bir sürü şey saydı. Böyle hiç de ihtiyacın olmadığını düşündüğün, yani gün içinde aklından geçmeyen bir şeyi sana doktor anlatıyor.
Evet, evet.
Bir daha kadına gitmedim tabii ki yani.
Bu arada özel hastaneler de böyle değişiyor arkadaşlar. Mesela mahalle arası özel hastaneye gittiğinde çok farklı bir muameleyle karşılaşıyorsun. Hani demek ki oraya daha öyle kadınlar gidiyor ki seni öyle görünce şaşırmış demek ki sana da öneriyor. İşte böyle mesela çevresinde öyle göre göre hastasına bile bunu şey yapacak, dikte edecek hale gelmiş mesela. Çok acayip. O yüzden bence çevrenizde, Instagram feedinizde, storylerinizde böyle şeyler ne kadar az bulundurursanız o kadar iyi geleceğini düşünüyorum. İşte ne kadar fazla bedenini sevmeyle alakalı işte kişileri falan takip ederseniz o kadar iyi geleceğini düşünüyorum. Ayrıca da herkes botoks yaptıracak diye de bir şey.
Evet. Yani
öyle bir dünya öyle bir hale geldi ki bir Instagram'dan sonra oldu bunlar. 30-35 yaşına gelen herkes botoksa başlamak zorunda. Yüzü 40 yaşına geldiysen ve yüzüne hiçbir şey yapmadıysan ve bir uzaylı garip falan böyle bir şey yani öyle oldu.
Geleceğine ulan, yatırım yapmıyorsun
için gelmişim,
falan gibi.
Ayağım.
Evet ya hakikaten ben böyle çorabı da çıkarmışım çıplak ayaklara kaldım dedim. Evet. Onu yapalım, bunu yapalım. Ağzınızı kaldıralım, burnumuzu düzeltelim. Bir sürü şey söyledi kadın.
Ben de mesela şey için gittim. O kadar tembelim ki ben dedim ki Allah'ım gözümün üstüne şöyle bir eyeliner dövmesi yaptırsam. Hmm. Var ya öyle. Hmm. Her sabah makyajla uyansam kalıcı makyaj.
Benim kayınvalide yaptırdı. Çok güzel oluyor bu arada.
Öyle mi?
Evet evet.
İşte ben bunun için gittim. Ya işte senin göz kapağın düşük. Sana onu yapmayalım ama dudağını şişirelim. Dudağın çok ince dediler. Yemin ederim var ya. Ne alaka oluyorsun böyle? Yani ben dudağıma hiç şey yapmıyorum ama şeyde bile mesela YouTube açtıktan sonra bile kanaldan sonra sürekli öyle yorumlar gelmeye başladı. Dudağını şey yaptırman lazım, doldurtman lazım.
Hmm, şu, lazım bir de.
Evet, lazım. İşte yok saçın şöyle olmuş, böyle olmuş falan. Yani ben şöyle düşünüyorum. Çok maruz kaldıkları için normalize ediyorlar kendi kafalarında. İnsanlara da söylemeye başlıyorlar bunu. İşte kaşına biraz boyasan olur mu? Falan böyle.
Peki başkasına bunları söyleyen acaba kendisine neler yapıyor?
İşte ya çok üzücü.
Yani başkasını bu bakış açısıyla izleyen bir insan aynada kendisini nasıl izliyor acaba? Gerçekten evet. Allah yardımcıları olsun yani.
Amin. Yani ya. Amin demekten başka bir şey gelmiyor elimden. Şey yani bu senin dediğin gibi aslında ben kendini maruz bırakman konusunda çok şey yapıyorum, ısrar ediyorum yani maruz bırakmamalısınız. Çünkü dediğin gibi insanın kendisine olan davranışları da değişiyor. Bu sefer kendine de kibar olamıyorsun o konularda.
Düşünsene sürekli başkalarının gözünden kendini yargılıyorsun demek ki.
Evet.
Çok üzücü bir şey.
Mesela şeyde Twitter'da bir kıza şişmansın, şişko, ayı, kilo ver falan diye bir şeyler söyleyen bir kızın profiline gittiğimde bugün de yemek yememem lazım. Bugün de yemek yememem lazım falan.
Çok kötü. Böyle. Ve gerçekten de psikolojisi bunları hiç kaldırmayıp özellikle genç yaşlarda yani hastalıklara sürüklenen insanlar var. İşte anoreksiya diye bir gerçek var yani.
Evet. Yani sadece şey obezite bir hastalıkmış gibi bakıyorlar ama anoreksiya da bir hastalık yani.
Evet.
İşte bu çok uzun bir konu aslında da. Geçiyorum artık bu soruyu.
Belki yayında falan konuşuruz bir gün.
Evet evet. Cadılık madılık demişler.
Soruyu tam alayım.
Sadece cadılık.
Soru cümlesi kursaydınız keşke.
Bu ikili 10 saat boyunca ağzıyla usturuk sesi yapsın.
Estağfurullah.
Tarih dizilerinin saçmalıkları.
Ya evet. Çok saçma çoğu. Ne
ben diyeyim? İzlemedim hiç.
Ben de izlememek için çok direndim. Sonra iki tane Yunan akademisyen kadın ben de tarih dizileri hakkında konuşmak istedi. Hadi dedim sizin güzel hatırınız için birkaç sezon izlemeye çalışayım. Şeyi izledim. Diriliş Ertuğrul'un ilk sezonunu bitirdim. İkinci sezona geçtim. Ortalarına kadar geldim.
Hızlandırıp mı izliyorsun?
Yo şey Netflix'te vardı.
Aha.
45 dakikalık bölümler halinde yüklemişler çakallar. Normalde 3 saat falan ya.
O bakışları falan tabii.
Tabii tabii. Hı-hı. Neyse çalışırken ederken bayağı bir izledim. Kuruluş Osman'ı izledim.
Çok zekice yalnız ya. Boomer seyirciye zort zort böyle sürekli müzikli bakışlı şeyi kakalamak.
Bir de prime time'da gösteriliyor ya reklamlar şunlar bunlar.
Çok iyi. Netflix'te de daha gençlere hitap edecek şekilde kesip kırpmak. Ulan var ya.
Çakal
gerçekten
bunlar.
Gerçekten deccallik yani bu. Neyse.
Yani Diriliş Ertuğrul iyi kaldı diğer hepsinin yanında öyle söyleyeyim. Yine izlenebilir. En azından bir oba hayatı görülür.
Hmm.
İşte kostümler güzel, mekanlar güzel. Katlanılabilir yani. Ama ikinci sezondan itibaren korkunç gerçekten. Kuruluş Osman izlediğim en korkunç tarih dizisiydi. Yani gelmiş geçmiş en korkuncuydu. Her bakımdan oyunculuk berbat. Türklerin temsili berbat, her şey berbat, diyaloglar berbat, tarihimizde asla konuşulmamış bir dil konuşuluyor. ve asla konuşulmamış bir ağız. Devletimiz büyüktür filan. Böyle bir ağız yok yani. Hiçbir Türk lehçesinde böyle bir ağız yok. Bir şey icat etmişler.
Bir
böyle
tane bile araştırmak için birini koymamışlar oraya.
Vardır. Bunların danışmanları oluyor ama danışmanları dinlemiyor bu insanlar. Çok belli.
Ya gerçekten.
Çok, ya çok yanlış kişileri buluyorlar, tamam mı? Hangi sebeplerle bulunduğunu herhalde anlıyorsunuzdur. Mangır işleri, rant işleri. Bazen düzgün insanlarla çalışıyorlar ama onların dediğine belli ki kulak vermiyorlar. Çünkü bazı danışman hocalar gerçekten iyi hoca. Diyorsun ki ya bu adam böyle bir şey yapın demiş olamaz bunlara. Mümkün değil. Doğru bilgiyi vermiştir. Senaristler işine gelen şekle bürümüştür diyorsun yani. Her bakımdan çok korkunçtu. Yani muhteşem yüzyıl hepsine beş basar, öyle söyleyeyim.
Oho.
Evet, ve Muhteşem Yüzyıl'ı ben tekrar izlemeye başladım. O konuda içerik gelecek benim kanala. İzleyicilerle böyle karşılıklı falan konuşacağız. Yemin ediyorum beş basar hepsine yani.
En azından tutan bir şey var orada insanları.
Var var. Var. Ve şey, tarihin temsili de çok daha iyi diğerlerine oranla yani.
Vay be. Çünkü o Muhteşem Yüzyıl zaten Türkiye'nin böyle çok civcivli olmadığı yıllarda Hı-hı. vardı.
Hı-hı.
Her şey böyle aşırı politize değildi zaten. Evet. Umarım bu arada, yemin ederim var, en çok istediğim şey bu ya. Yani gerçekten hani çok huzurumuz olsun, ağzımızın tadı olsun, yemin ederim. Evet, en çok bunu gerçekten özlüyorum. En sevdiğin 10 kitap.
En sevdiğim 10 kitap mı? Öyle bir şey yapamam ki. Ben hangi şeyden yapacağım? Yapamam. Ama yani benim nasıl diyeyim yani, duygusal olarak bağlandığım kitaplar var. İlk sırada Peter Pan var. Bir tanesi de Jean-Paul Sartre'ın Akıl Çağı romanı. Başka? Başka da yok galiba. Yani aklıma gelmedi. Bu ikisi aklıma geldi.
Bu arada o Peter Pan'ın şu anda çok güzel böyle bir baskısı. Belki zaten yayınlarda gözüküyor,
evet,
değil
evet,
mi arkanda?
Evet, yayınlarda gözüküyor.
İçini açtım ya, yemin ederim var ya, ben bazen böyle kitap koleksiyonerliğinin ne kadar güzel bir şey olduğunu unutuyorum, biliyor musun?
Bizim ülkede maalesef bu kadar güzel baskılar yapılamıyor. Çok pahalıya
kesinlikle
mal oluyor.
Bak şimdi Koridor Yayınları'nda böyle değişik değişik dışlı kumaş baskılar yapılmaya başlandı. Bizde en yüksek o yani. Bunun gibi detaylı böyle acayip fan baskılar hiç yok maalesef.
İllüstratörler çiziyor içini falan.
Özenle falan böyle.
Bir gün bir kağıt fabrikamız olursa belki olur. Hani kağıdı en azından kendimiz üretirsek biraz daha ucuza mal olacağı için.
Evet, çünkü arada olur. Böyle çok böyle değişik kağıt stilleri de var. Kartonlar, martonlar var. En özendiğim şeydir bu arada, biliyor musunuz? Değişik kitaplar böyle hani.
Ay,
şey
evet ya.
Takip ediyor musun Instagram'da hiç öyle değişik? Hani
takip
koleksiyonlar
edemiyorum, çok içimde kalıyor. Ya.
Benim de çok
ben
içimde kalıyor.
Ben de onlara özeniyorum yani.
Acayip
çok özeniyorum.
Ya. Çok güzel bir şey gerçekten. Yani kitabı sadece okumak değil, böyle o eline aldığında o his, o koleksiyonluk sadece orada durması hissi bile çok güzel bir şeymiş. Onu hatırladım ben bunu biraz karıştırınca. Ailelerin kedi sahiplenmemize izin vermemesi. Ben bu konuda hep şey diyorum ya, duygu sömürüsü yapacaksın.
Evet, işe yarayabilir. Ben şeyden korkuyorum ama, ben bir kere bir kedi sahiplendirdim. Çocuğun annesi istemiyordu kediyi. Tam da o sırada tatildeyim. Kontrol ediyorum hani, kedi iyi mi? Annen sıcak bakmaya başladı mı falan. Çocuk idare ediyoruz falan dedi. Sonra bir baktım, kediye kum kabı bile alamamış çocuk. Gazete kağıdının üzerinde hayvan yaşıyor. Hayvanı gidip geri alıp başkasına sahiplendirdim mesela. Yani aile eninde sonunda sokağa atacaksa çok ısrar etmenin manası yok.
Ya şöyle olabilir, geçici yuva olursunuz hasta falan bir hayvana. Ya da belki bir tatilde falan bir durum vardır. 2-3 haftalığına geçici yuva olursunuz. Orada anne babanın davranışları belli olur zaten. Baktınız çok alışıyorlar. Önce çok sert şey yaptılar ama benim annem babam öyle mesela. Ben zannederdim ki asla kabul etmeyecekler. Yani hatta babam bana şey diyordu. 2 kedi fazla, birini gönder. Sanki şey böyle taş almışım, evet çiçek almışım falan. Birini gönder diyordu. O adam şu anda Venüs'süz yapamıyor yani. Evet. Böyle bir sürekli koynunda.
Böyle çok hikaye var. Bu umut verici bir şey aslında.
Evet. Ama bir yandan da aşırı böyle hiç istemeyen, korkan, fobisi olan anne babalar oluyor. Oradan anlarsın zaten geçici yuva olmuşken. Ama duygu sömürüsü çok işe yarıyor. Bunu itiraf etmeliyim yani. Hayat pahalılığından bence bahsetmeyelim ya.
Ay ay.
Buraya gelirken taksici şey dedi. 13 lira tuttu taksi. Ondan sonra 20 lira uzattım. Allah bereket versin diye bana baktı böyle. Sonra ha oldu mu? Dedi ki şey indi bindi 20 lira oldu biliyor musun? Dedi. Hmm. Öyle mi oldu gerçekten?
Bilmiyorum ki uzun zamandır bilmedim taksiyi.
İndi bindi 20 lira olmuş arkadaşlar yani sadece bunu söyleyeyim. Geçen camda dedi ya yani peynir 80 lira.
Evet.
Neyi konuşuyoruz dedi.
Bir de biz hayat pahalılığından bahsettiğimiz zaman şöyle diyorlar. Ya siz yayıncısınız çok iyi kazanıyorsunuz size koymaz bari siz fakir edebiyatı yapmayın diye bir laf işittim çok ben saçma, bir keresinde.
Çok saçma.
Hayat pahalılığı öyle bir boyutta ki bundan bahsetmek fakir edebiyatı değil arkadaşlar. Evet. Ve biz de Hollywood yıldızı değiliz yani.
Evet insanlar öyle zannediyor evet. Ya. Yani ben böyle link paylaşıyorum ya da işte ne bileyim YouTube'da yayın açtığımda arada bir sırada böyle birileri gönlünden kopup bir bağış atıyor diye insanlar milyoner zannediyor. Hayır arkadaşlar yani biz de normal hani bir taksi parasına içi yanan insanlarız yani.
Ya bir sene içerisinde mutfak masrafı 4 katına çıktı mesela. Bu sürekli aklıma geliyor ve gerçekten böyle acayip tepem atıyor ama bir şey de yapamıyorsun.
Evet.
Sürekli düşün bir şey de değişmiyor. Şöyle çıldırtıcı bir soru yok mu?
Zurna dürüm nasıl yenir?
Dürüm mü? Zurna dürüm yememişimdir ben herhalde hiç.
Gerçekten mi? Şöyle zurna çok uzun dürümler.
Yok ben hiç öyle bir şey yemedim.
Ankara'da çok meşhur arkadaşlar. Hele hele vejetaryen vegan dürümler Ankara'da çok yaygın.
Dürüm hani normal... yedim de yani o kadar upuzun bir şey yemedim hiç.
Upuzun geliyor.
Upuzun olunca mı zurna deniyor?
Ha, böyle karton kağıdı var onun özel. Ankara'da bilmiyorum İstanbul'da hiç öyle bir deneyimim olmadı ama Ankara'da zurna dürümcü çok var. Ve vejetaryen zurna dürüm söylemeyi çok seviyorum. ben böyle ikiye bölüyorum öyle yiyorum. Yani adabı budur bu işin diyorum. Canlılık tarihi.
Ya, tarih dinlemek isteyen benim kanalıma gidebilir ya. Podcast yapıyoruz.
Gay padişahlar.
Böyle bir efsane var bazı sultanların gay olduğuna dair. Bu şöyle bir yanlış anlamadan ortaya çıkıyor. Saray çevrelerinde, saray çevresi bazen saray içinde, bazen saray çevresine mensup insanlar arasında erkeklerle ilişki var. Normal. Ama bu bir padişahın gay olduğu anlamına gelmez. Gay bir padişahımız vardıysa bunu bilmiyoruz. Çünkü hakkında sadece erkeklerden hoşlanıyordu diye bir ibare olması lazım. Yani bunu anımsatacak bir kayıt olması lazım ki bunu net bir şekilde söyleyebilelim. Tek bildiğimiz o dönemler eskiden erkek erkeğe ilişkinin bir dönem belli çevrelerde yaygın olduğu.
Değil mi? Zaten tarihte böyle çok kadın kadına ya da erkek erkeğe yakın ilişkileri olduysa bile insanların onlar çok iyi arkadaştı diye anlatıldığı için.
Tabii öyle anlatılmış olabilir. Özellikle yazılmamış olabilir.
Evet. Bu konuda net işte atıyorum Fatih Sultan Mehmet gaydi falan demek mümkün değil. O yüzden.
Bir de bir sultanın zaten bir kadınla birlikte olmama gibi bir şansı yok. İmkansız. Çünkü sultanın çocuğu yoksa sultan olamaz.
Evet. Evet.
Ancak çocuğun varsa tahta çıkabilirsin.
Yani çocuk yapmak zorundalar. O yüzden istemese de o tarz evet. ilişkileri yani oluyor yani.
Vardıysa da bilemeyiz.
İlişkiler hakkında bir insan neden takıntılı hale gelir?
Neye takıntılı hale gelir?
Ruh hastasına dönüşüm adımları kısaca.
Bana niye soruluyor? Ben öyle bile. Siz nasıl takıntılı hale geldiniz der gibi. Yani şey ikili ilişkilerde duygusal manipülasyon diye çok güzel bir kitap var iletişimden çıkmış. Onun yayınını yapmıştım ben benim kanalda. Onu izlemenizi önerebilirim.
Bir şey söyleme bu arada. Eğer terapiye gidecek paranız yoksa ben bunu söylemiştim daha önce. Kitaplar çok yardımcı evet, oluyor gerçekten ya.
Terapiye gidecek paran yoksa da çok yardımcı oluyor. Kendi kendine okuyup düşünmek. Terapiye gitmeyi düşünüyorsan ama henüz hazır hissetmiyorsan da çok faydalı oluyor.
Uh-huh.
Önce bu tarz kitaplar okuyup üzerinde düşünüp biraz hazırlık süreci geçirebilirsin.
Evet ya bir de şöyle bir şey var. Kitapların şimdi çok klasik oluyor kitap oku ve akıllan. O yüzden insanlar kitapların gücünü çok küçümsüyorlar. Ama çok yardımcı oluyor arkadaşlar böyle kitaplar. Yani tarihte yazılmış en kötü kitaplar.
Tarihte yazılmış en kötü kitap Bilgün Nodur'un kitapları. Kitap denmez zaten. Yani inanamıyorum gerçekten. Benim öz hakiki kişisel gelişim serisine başlama sebebimdir o kadın.
Sen karıştırdın mı hiç? Baktın mı içine? Hani
evet.
Yoksa internette
hayır hayır baktım. Önce sosyal medyada A kadını resmen Facebook'tan topladığı sloganları kitap yapmış diye bir şey gördüm. Bu gerçek mi diye gittim baktım kitapçıda. Yaşadığım şoku anlatamam yani. Anlatamam yaşadığım şoku. Ve kadının gördüğü ilgi, yine kadınlardan gördüğü ilgi, kadına bilge bir kadınmış gibi davranmalar.
Ya çünkü
kadını sosyal medyada eleştirdiğim zaman feminist olduğunu söyleyen bazı kadınların kadına sahip çıkması. Bana gelip ya sonuçta kadın yazar, kadın yazar olduğu için kolay hedef görüyorsun, eleştiriyorsun demesi.
Arkadaşlar bir yani, insanın kadın inanılmaz. Olması illa feminizm, hepimiz kardeşiz, o yüzden sıçsa da batırsa da ben onu savunacağım anlamına gelmiyor yani. Bir de kalitesizliğe ya Türkiye'de çok şey var, vasatlığa böyle çok...
Ya insanlara saygısı olmayan birisi ya. Gerçekten Facebook'tan topladığı sloganları kitap diye basmış birisi.
Evet.
Tabii ki saygım yok. Ve böyle inanamıyorum, insanlar bunlardan bilgelik çıkartıyor falan. Ben doğru kitapların, iyi kitapların ne olduğunu anlatmalıyım, göstermeliyim falan diye. Hani karanlığa küfredeceğine birinin mum yak oldu. Sağ olsun, çok teşekkür ediyorum. Onun sayesinde o seriye başladım. Ve bir sürü insana da yardımcı olduğumu düşünüyorum yani, öyle söylüyorlar. İyi geliyor bu seriler falan diyorlar.
Vay be. Demek ki böyle bir misyonu var aslında kitabın. Yani şey yapmadan, hiç öyle bir şey olmadan öyle bir misyonu olmuş. Mesela bende de Huzur Sokağı'nda aynı şey oldu. Huzur Sokağı'nı okudum ben ve dedim ki yok ya abi dedim benim. Yani yok, insanlar Google'da Huzur Sokağı yazdıklarında karşılarına başka bir şey çıkması lazım diye düşünerek bana şey olmuştu, Book gibi Book Reviews yapmama başlangıç.
Ne güzel ilhamlar veriyor bak. Kötü
evet,
kitaplar.
Evet. Yani bu arada Huzur Sokağı'nı okuduğunuzda şu anki AKP, yani şu anki şu an
siyasal
ülkede...
Siyasal İslam'ın düşünsel temelleri bayağı. Seni izlerken
kesinlikle
bunu düşünmüştüm yani.
Yani şu an bizim karşılaştığımız insanlar, yaşadığımız şeyler hiçbiri tesadüf değil, anlıyorsunuz onu okurken yani. O yüzden biraz da böyle günümüzde çok şeyi olduğu, bağı olduğu için aslında. Bir de hala okullarda kompozisyon
mu? Benim kendi sülalemde var öyle tipler. Oradan da yakinen bildiğim için. Şey
ben
oldum senin videoları izledikten sonra. Aa resmen bunu okumuşlar ya.
Evet evet
yani.
Ben de. Ya da mesela aa şu kişi aslında şöyle düşünerek öyle diyormuş falan gibi çözümlemeler de yapıyorsun. Yani evet, kötü kitapları da okumak gerekiyor arkadaşlar ama benim gibi tabii ki bokunu çıkarmayın. Ben şey oldum artık, böyle tiksindim bayağı. Güzel kitaplar okumam lazım arada. Çok fazla işe şey yapmamak gerekiyor. Yani kötü kitap okuyacağım, anlam çıkaracağım diye de beyninizi çorba yapmayın yani. Tarih temalı bir çomar posting düşünür müsün?
Ay, yani o şekilde çomar posting yapmıyoruz da şey yaptık. Ben kendi YouTube kanalıma gelen en saçma yorumları arşivliyorum. Bayağı hepsini alıp arşivliyorum düzenli olarak. Ve bu arşivlerden yola çıkarak bunlar arasındaki en çomar postları seçip arkadaşlarla tarih videolarına gelen deli saçması yorumlar diye bir video yaptık mesela. O da bir tür çomar posting, kabul edilebilir ve onun devamı gelecek. Yani şey diyenler, yalan söylüyorsunuz, Türkler ejderha soyundan geliyorlar, Vatikan arşivlerinde her şey var diyenler, Osmanlı diye bir devlet yoktu, yalan tarih anlatmayan insanlara diyenler, işte o zamanlar acemi filozof Niki ile kullanıyordum ben kanalı.
Ay evet, hatırladım.
Adında filozof geçtiğine göre sen PKK'lısın da diyenler falan. Bunları okuduk güldük yani.
Ya bir de şey, mesela benim kanalıma gelen tipler genelde genç tipler oluyor. Sen tarih anlattığın için deli, hani bildiğin deli amcalar
of,
geliyor.
Ve teyzeler. Çok daha az teyze var deli olan.
Hı hı.
En çok gerçekten amcalar ve ergen erkek çocukları.
Ay evet ya,
maalesef.
Onları en üzüldüğüm kısım o, biliyor musunuz, benim internetle ilgili? Bu ergen erkek çocuklarını nasıl hayata tekrar kazandırırız? Çünkü kafaları öyle bir beyin amcıklaması geçiriyorlar ki tükettikleri içeriklerden dolayı.
%60'ı falan büyüdükten sonra, yani bir 18-19 yaşına gelince bambaşka insanlar oluyorlar. Onlar için umut var.
Öyle mi dersin?
Evet evet, tabii tabii. Yani düşün işte biz de 13-14 yaşlarında ben de piramitleri uzaylıların yaptığına falan inanmıştım. Fenomen dergileri okuyor okuya, tamam mı? Ben de o zamanlar astrolojiye kafayı takmıştım. Erik von Däniken'ler okuyordum bilmem ne, böyle bir sürü bomboş işle uğraşıyordum. Ama onlar bana bir sürü şey kattı. Neyin gerçek tarih, neyin safsat olduğunu anlamış oldum mesela. %60'ı falan kendiliğinden düzeliyor. Geri kalan %40 da artık bilmiyorum bir şey yapabilir miyiz?
En çok işte onlara üzülüyorum ya. İşte Facebook amcaları ve küçük minik faşistler.
Maalesef.
Minik faşist deyince bu arada aklıma geldi. Hani geçen dedi ya bir küçük çocuk Karadenizli Trabzonlu hain Kılıçdaroğlu falan filan. Çocuğun sonradan bir videosunu izledim. O kadar üzüldüm ki yani çocuğa
Çok üzücüydü
yani
gerçekten. Evet.
ne konuştuğunu bilmiyor çocuk. Ve o ben bir de Trabzon'da yaşadım 18 yaşıma kadar. O çocuğun babasının, abilerinin, kahvehanede babasının, abilerinin, arkadaşlarının falan böyle muhatap olduğu büyük Karadenizli, Trabzonlu faşist adamların küçük bir kopyasına dönüşmesi o kadar acı bir şey ki. Yani o çocuk normalde normal bir çocuk yani.
Evet.
Ama öyle şeyler görüyor ki, öyle insanlarla karşılaşıyor ki o tiplemelere dönüşüyor.
Ya hepimiz çevremizde ne görüyorsak ona dönüşüyoruz bir noktada. Belli bir yaştan sonra aklımız başımıza geliyor. Bir dakika, bunlar benim seçtiğim şeyler değil. Bunlar çevremde gördüğüm şeyler. Peki ben neyi doğru buluyorum? Diyoruz çoğumuz. Ama işte bazı insan da hiç o çevreden ayrılamıyor.
Evet, öyle bir şans
Öyle bir
verilmiyor
şans
zaten.
verilmiyor. Fırsat eşitliği olan bir ülkede yaşamıyoruz. Maalesef o çevreye bağımlı olarak kalıyor.
Evet. Altına yazmışlar. Yok işte üzülmüyorum işte ya çocuk bile olsa şeytan bu falan filan gibi
Aynen,
ama
olmaz.
yani yok gerçekten arkadaşlar ya. Yani çok üzülüyorum. Çünkü ben o konuşma şekli bile, o aksan bile bana muhatap olduğum faşist tipleri hatırlatıyor. Yani şey diyen atıyorum. Hrant Dink hani öldürülmüştü ya. Ondan önce insanlar birbirine Trabzon'da Ermeni diye hakaret ediyordu. Ben şey duydum ya, la sen Hrant Dink misin la filan diye birbirine yani bunları hatırladığım için çocuğa sadece üzüldüm. Yani belki İstanbul'da batıda yaşayan ya da atıyorum İç Anadolu'da yaşayan biri anlamıyordur çok. Ama ben çok iyi anladım o çocuğun çevresini falan. Feminizm çok istenmiş de yani feminizmle ilgili ne konuşabiliriz ki?
Feminizm iyi bir şeydir, güzel bir şeydir.
Feminist olmalıyız.
Kadınların da insan olduğunu ve temel insani haklara erişimleri olması gerektiği üzerinde kurulu bir düşüncedir. Feminist olmanızı temenni ederim.
Yani evet, feminist olmasanız bile kadın erkek eşitliğine, eşit olmaları gerektiğine inanmanız yeterli. Yani bunun hakkında çok uzun bir konu zaten. Çok yani feminizm hakkında ne mesela?
Yani kimsenin cinsiyet kimliği veya cinsel yönelimi nedeniyle ayrımcılığa uğramaması gerektiği
Evet.
fikri ne bileyim çok erdemli bir fikir diye düşünüyorum.
Sarmaya neden dolma dememeliyiz?
Çünkü sarma doldurulmaz. Dolma doldurulur, sarma sarılır.
Ben hep biz bu arada dolma diyerek ben büyüdüm.
Ben de hep
Çünkü
karıştırırım. Tabii.
çünkü lahana sarması o ince zeytinyağlı o Ege'deki sarmalar gibi olmuyor arkadaşlar. Karadeniz'deki sarmalar bildiğin
Kol
şişko
kadar.
dolma gibi oluyorlar yani. O yüzden biz dolma diyerek büyüdük ama yani batıya gelince böyle bir ayrım olduğunu öğrendim ben.
Evet. Bir de şey dediler. Sarma değil dolma. Dolma değil sarma. Bir de
Evet.
sürekli böyle uyaran tipler.
Fark etmez ya. İstediğinizi söyleyebilirsiniz. İkisi de çok lezzetli yani. Eski saçma gelenekleri gömme seansı.
Eski saçma gelenekler. Bir sürü var ya. Ya eski geleneklerimizden biri mesela kadınların sokağa çıkmaması. Bir ara
Evet.
gelenekti. Sokağa çıkacaklarsa eğer peçe takmaları. Bu bir gelenekti, yasa değildi ama gelenekti. Ne bileyim işte çocukların sadece kız çocukları da değil. Kız ve erkek çocuklarının 12-13 yaşında evlendirilmesi. Gelenek başlı başına iyi ve güzel bir şey değildir.
Bu arada
Yani.
hepsi kötü de değil yani şimdi
Yani bence de.
konuşunca hepsini boklamalıyız falan böyle illa aşırı dejenere olmamız gerekmiyor
Evet.
arkadaşlar. Güzel olanlara sahip çıkabiliriz. Kötü olanları da çöpe atabiliriz.
Evet, mesela birçok insan yaşlı eli öpmeyi sevmiyor. Ben bundan hiç gocunmadım hayatımda. Yaşlılara sadece yaşlı diye saygı göstermeyi sevmiyor. Ben bundan da hiç gocunmadım. Ama bir yaşlı karşımda apır sapır konuşursa ondan sonra bende ip kopuyor mesela. Hiç yaşlıymış bilmem asla. Direkt kavga ediyorum.
Ya ben özellikle koronadan sonra bence kimse kimsenin elini öpmesin
Ha tabii evet. Hijyenik gerekçelerle evet.
Ecevit'e atılan yazar kasa mı? Sadece bunu yazmış.
O günü hatırlıyorum. Ecevit'e yazar kasa atıldığı günü hatırlıyorum.
İlginç bir gündü. Ben çok hatırlamıyorum çocuk olduğum için o
Ben
zamanı.
ondan sonra o kadar büyük kıyametin kopacağını hiç düşünmemiştim. Adam biri gitti. Meclisin bahçesine miydi neydi? Yazar kasayı fırlattı. Aa dedim ilginç bir eylem. Sonra ülkede bir sürü şey değişti. Asıl ilginç olan oydu.
Çok önemli aslında biliyor musun? Şimdi kuryeler de başladı ya hepsi bir anda böyle direnmeye falan
Evet, çok
filan.
iyi ettiler.
Harika bir şey bence. Umarım devam eder. Büzük göklü insanların gençler üzerindeki etkisi.
Yaşlılar mı demek istiyorsun?
Olabilir. Ya bir de şöyle bir şey çıktı arkadaşlar. Biz şimdi boomer diye dalga geçiyoruz ya. Birden böyle acayip nedensiz ve saçma bir yaşlı nefreti oluştu. Sen diyorsun ya hani el öpmekten gocunmadım, yaşlı diye saygı göstermekten gocunmadım. Yaşlı insanlara saygı gösterebilirsiniz. Bunda bir sorun yok yani. Hani internette öyle görüyoruz diye birden böyle bir alakasız bir nefret.
Şeyden olabileceğini düşünüyorum ben ya. Bir sürü gencin hayatında onun hayatını baskılayan en az bir yaşlı figürü var ya.
Evet.
O kapsam genişledi gibime geliyor. Yani boomerlıktan nefret etmekle başlayıp diğer herkesi de içine aldı sanıyorum.
Evet bence de özellikle şu telefonunu çıkar mıkar falan bu muhabbetleri gördükten sonra bir şey oluştu ama ön yargı bunlar nihayetinde yani her yaşta öyle olacak diye bir şey yok.
Evet. Bir de şunu söyleyeyim. Şimdi birçok başka kültürde de bu vardır. Ben Türk kültüründeki detaylarını biliyorum. Türk kültüründe sadece yaşlılara değil, herkesin birbirine aşırı derecede saygılı olması gibi bir gelenek var. Altay Türklerinde bu hala devam eder. Dedem Korkut Oğuznamelerini okusalar orada da görürler. Mesela karı koca birbirine sizli bizli konuşuyor Altaylarda hala. Çocuk anneyle, babayla sizli bizli konuşuyor ve herkesin birbirine böyle aşırı bir saygı gösterdiği bir ortam var, tamam mı? Aile gerçekten kutsal kabul ediliyor.
Hatta şey ya teyzem, annem o oradan
Tabii
geliyormuş.
tabii bizim şimdi mesela hiç tanımadığımız ama annemiz yaşındaki kadınlara teyze dememiz, adamlara amca dememiz, bunun kökeninde hep bir zamanlar boylar halinde yaşıyor olmamız var aslında. Yani temeline baktığın zaman bu güzel bir şey.
Hayır
Onu
şey
teyzen
diyorum.
yerine koyuyorsun.
Tamam mı teyzecim? Mesela ben onun teyzesiyim ama teyzecim diye hitap ediyorum. Onun da şeyi oymuş aslında. Çocuğa hitap etmek ayıp mıymış, neymiş falan öyle
Tabu
bir
kelimeler var. Yani bugün bize çok saçma gelen bir sürü geleneğin temelinde aslında güzel şeyler var. Ama bugün aldığı şekil bambaşka. Bugün mesela bu da yeni çıktı. Bazı insanlar kendimizden yaşça büyük birilerine teyze dediğimiz zaman onları aşağıladığımızı düşünmeye başladılar. İnanılmaz geliyor bana bu. Ya teyze diye hitap ediyorum. Gerçek teyzem değil kadın. Onu kendi akrabam yerine koyuyorum. Bu güzel bir hitap şekli aslında. Ama bundan bir aşağılama çıkartılıyor bugün. Yani ve bu yaşlıların Türk kültüründe kutsal gibi bir şey görülmesinin sebebinde de temelinde de şu vardır. Yaşlı dediğin senden işte daha önce dünyaya gelmiştir, daha fazla tecrübe sahibidir ve sana o tecrübelerini aktarmakla görevlidir. Senin hayatını daha iyi bir hale getirmek için, senin hayatta kalmanı daha çok garantilemek için. Bilgisini, tecrübesini bu yönde kullanan yaşlıya saygı gösterirsin. Ama tam tersi yapıyorsa, ben hayatımı yaşayamadım, o da yaşayamasın diye yaklaşan bir insansa niye saygı görsün yani?
Evet, Sünger Bob'un bir lafı vardı arkadaşlar ilk sezonlardan birinde. Yaşlı insanlara bayılırım. İşte harikadırlar ve bilgelik doludurlar diye. Yani eğer bir yaşlı sizin hayatınıza saygı duyuyorsa ona bu gözle Sünger Bob'un gözüyle bakabilirsiniz. Sorun yok
Yani
bunda.
doğru düzgün yaşlanan insanlar aynı zamanda olgunlaşan insanlar. Daha esnek bakabiliyorlar hayata, daha geniş bakabiliyorlar. İşte ne bileyim genç insanlar daha coşkuluyken, daha belki sinirli, öfkeliyken onlara daha merhametle yaklaşabiliyorlar. Böyle yaşlanabiliyorsan ne güzel.
Evet, ama böyle yaşlanamadıysan çok şey bir şey. Yani aileyle de alakalı. Huysuz yaşlıya dönüşmek de bir kendi kendine olan bir şey değil. Ama ne yapalım yani, bir noktadan sonra da senin ailen kötü diye bana huysuz yaşlılık yapamazsın yani. O insanın kendi tasarrufunda bir şey. Tek başına kaliteli vakit geçirmek. Çok sevdiğim bir şey. Ankara'da zaten çok zorunlu olsun. Olarak.
Zaten yapıyorum. Bence insan en kaliteli vakti tek başına geçiriyor ya.
Bence de.
Tek başına veya aynı kendisine benzeyen bir arkadaşıyla veya eşiyle, dostuyla.
Evet.
Tek başına kaliteli zaman geçirmek dendiği zaman benim aklıma hep ilk gelen şey çok iyi bir banyo yapmak ya. Şöyle uzun uzun, uzun uzun keseni yapacaksın. Üstüne bakın. Sabununu süreceksin, üstüne duş jelini süreceksin.
Evet.
Böyle evet, yani tamamen o günü veya o saati kendine ayıracaksın. Uzun uzun bir banyo geliyor aklıma.
Benim de aklıma şey geliyor. Ya tamam, bir kafeye gidip kendi kendine yeme, işte kahve içme ya da bir yere gidip kendi kendine yemek yemeyi, kendi başına sinemaya gitmeyi geçtim. Pedikür. Ay arkadaşlar, evet. Gidin ayaklarınızın topuklarınızı bir kazıyın o ponza taşıyla.
Ay.
Yemin ederim yürüyüşünüz bile değişiyor yani.
Aslında bir şey söyleyeyim mi? Benim kız kardeşim çok süslü bakımlı bir tiptir, tamam mı? Ben onun yanında, bana arkadaşlarım süslü bakımlı der, ben onun yanında krok alıyordum yani. Ve bana kız kardeşim senelerce dedi ki, abla bizim bak ayaklarımız benziyor, bizde batık var, git pedikür yaptır. Ben bunu hep aşırı lüks burjuva bir şey olarak gördüm, tamam mı, senelerce, ve yaptırmadım, ne alaka filan. Manikürümü de hep kendim yaptırırdım. Abi sonra bir batık olmaya başladı ayağımda. Sonra hayatımda ilk defa pedikür yaptırdım. Abi bir baktım, oha ayaklarım var. O kadar hoşuma gitti ki.
Ya keşke böyle çok ucuz bir şey olsa da liseli kızlar falan da böyle gidebilse yani.
Yedi sülaleme yaptırırım ya. Hakikaten vallahi, ucuz bir şey olsa.
Gerçekten. Ama şu an o bile lüks haline geldi ama ben şunu söylüyorum zaten. Evde kendiniz de böyle bir topuklarınızı bir yumuşatın. Yere basışı bile değişiyor insanın. Bu da şeye giriyor zaten. Self care.
Aynen öyle. Falan. Aynen öyle. Onu... Bir de batık çok fena bir şey. Batık olmasını istiyorsanız sürekli ayakları kremleyin. O bile bazen yetmiyor ama en azından ne bileyim işte birazcık işe yarıyor.
Bir de senin şeyinden bahsedelim mi? Defter, kırtasiye ürünleri.
Tam bir sapın. Ben geçen gün terapistimle konuştum artık bu mevzuyu Meryem ya.
Gerçekten.
Evet ya. Bilmiyordum. Delirdim artık. Ağlayacaktım sinirden yani. Hadi konuşalım. Sen sor, ben başlayayım. Nereden başlayayım?
Öncelikle nerede saklıyorsun onları şu an?
Baksana her yerim defter, her yerim defter. Şurada, şurası defter. Alt raflarda.
Ha, belli bir yerde değiller yani.
Yok, gruplara göre ayırdım.
Anladım, grup grup.
Yani baksana.
Oha.
Şu benim en son yazdığım tezle ilgili okumalar, çalışmalar defteri. Şunlar hedefe yönelik akademik okumalar defteri. Şu yazmak üzerine defter.
Mesela bir özel değil değil mi?
Yok yok, açıp bakabilirsin.
Sadece yazına bakmak için açıyorum.
Sapıttım yani. Ve terapistim dedi ki takıntılı davranış gösteriyorsun, sakin ol falan dedi.
Ama çok güzel bir şey ya.
Hayır hayır, tabii ki çok güzel. Kadın bana yazma demiyor da. Ya artık o kadar huzursuzluk kaynağı olmaya başladı bende. Ona mı yazayım, buna mı yazayım, şuna mı yazayım? Bak zaten şu yanında duran şey... defter de mesela rastgele okumalar ve çeviri notları defteri.
Yalnız hepsi bu arada podcast olduğu için göremiyorsunuz arkadaşlar ama hepsinin yazı, düzen falan çok güzel yani.
Yani yazmadan bir şey tasarlayamıyorum ben.
Ya zaten şey de öyle, Age of Empires 4 ile ilgili şeyler var.
Şey, Xbox Game Pass'in YouTube kanalında Age of Empires'daki medeniyetler hakkında bir dizi yaptık Pinti Panda ile birlikte. Onun için aldığım notlar da onlar.
Ben de şey yapıyorum, video defterim var. Video fikirlerimi ekran görüntüsü alıyorum ama onlar bana hiç gerçek video fikriymiş gibi gelmiyor. İlla not almam lazım bir deftere.
Bu da geçen seneki yayın notları defteri.
Bir de bayağı bir şey söyleyeceğim. Hani ben şey zannediyordum, defter başlar ve ilerlemez ama bitiriyor bu arada bütün defterleri arkadaşlar. Evet, ben size söyleyeyim, biten
çünkü
defterler.
Çünkü arşiv oluyor bir noktadan sonra bana.
Ya, evet ama ya eğer sana huzur veriyorsa bu arada harika bir şey ama senin dediğin gibi bir şey noktasında seni rahatsız etmeye başlıyorsa paylaşmak gerekiyor. Ben de mesela bugün ne paylaştım biliyor musunuz? Sokaktaki bütün hasta ve yaralı kedileri ben tedavi ettiremem. Hmm. Bu gerçekle yüzleşmem evet. Çok zor geliyor bana. Bunu paylaştım mesela. Yani işte geçen İstanbul'a geldiğimde bir kedi geldi kucağıma hasta. Gittim tedavi ettirdim. Sahiplendireceğim falan. Yani bu acaba şey mi, takıntı mı? Yoksa vicdanlı olduğum için ve hayvanları sevdiğim için ondan mı yaptığım bir şey? Ya da bundan sadece keyif alarak yaptığım bir şey mi? Bunu sorgulamaya başladım yani mesela. Ve orada bir yerde bir şey var yani. Hani eğer bir şey çok böyle fazla size artık böyle kendinizi sorgulatıyorsa sadece keyif olmayabiliyor. Daha ilerisinde bir şey olabiliyor, takıntı gibi. O yüzden dikkat etmek lazım self care'e de. Yani self care yapacağım diye bir şeylerin bokunu çıkarmamak lazım. Size ne iyi geliyorsa onu böyle güzel, sizi keyiflendirecek şekilde yapmak gerekiyor. Hidayet romanları.
Valla ben hidayet romanları diye bir şey olduğunu bir kere duymuştum geçmişte de. Senin yayınları izledikten sonra ne olduklarını daha iyi anladım.
Sen hiç okumamış mıydın?
Hayır.
Ben, arkadaşlar ben muhafazakar bir ailede büyüdüğüm için, ya aşırı muhafazakar değil ama geleneksel Türk ailesi, mutlaka o şey var ya, cevap veremedi kitap hı-hı. seti. Onların girdiği bir aile yani sonuç olarak. Ve Emine Şenlikoğlu da girmiştir bizim kitaplığımıza. Mutlaka öyle birkaç tane inanılmaz manyakça hidayet romanı okumuşumdur. Yani saçı açık olduğu için orospu ya da işte böyle normal bir hayat sürdüğü için orospu ama birden böyle başörtüsüyle ve İslam'la huzur bulan kadın veya adam. Halit Ertuğrul'un kitapları falan da vardı öyle. İşte İslam'a dönüş falan filan gibi. Çok karikatürize kitaplar aslında. Ama böyle bir janra var, yok diyemeyiz. Tüketeni de çok yani. İnanılmaz bizim...
Aa, bana annem anlatıyordu o kitapların içeriğini. İşte benim annem de Trabzonlu. Trabzon'da yaşadıkları mahallede başına gelenleri falan anlatıyordu. Bakın diyordu, işte böyle böyle insanlar var. Bunlar yobaz, bunlar dindar gibi gözükür ama bunlar aslında dincidir. İnsanların hayatlarına müdahale eder falan diye. Annem o insanları gerçek hayatta tanımıştı. Gerçek hayatta karşılaşmıştı. Onların içinde yaşamıştı. O anlatırdı bize açıkçası.
Hı hı. Ya işte bu bile bir şey aslında. O insanlarla direkt temasa geçmiş tabii, olmamak. Tabii. Bu bile güzel bir şey. Geçmek zorunda olanlar. Hatta şey, bugün bir tweet okudum. Çok hoşuma gitti. Akrabanın bile hayata karışmayı hak gördüğü bir sistem var bizim toplumumuzda.
Başta akraba hak görüyor kendine zaten. evet. En önce o hak görüyor.
Anne babadan bile bazen daha fazla. O yüzden böyle bizim böyle şeyimize işlenmiş kodlar maalesef böyle. Hani o hidayet romanlarında olduğu gibi. Bir, yani onları sana veren insan aslında sana bir yani şey, onu kitaplığına koyan insan, işte bir, bu bir dindar bir hocan da olabilir, bir şey de olabilir. Sana aslında bir mesaj vermek istiyor yani o hidayet kitaplarıyla. Ki bu mesajı da çok yiyip yutan tanıdığım insanlar da var mesela. Akrabalarımdan, işte teyzemlerden falan. Genelde şey doğumlu, 70 doğumlu falan insanlar çok yiyip yutuyor bu mesajları.
Çok yoğun propagandaya maruz kalmışlar vakti zamanında.
Evet. Çünkü tam onlar çocukken ve gençken Türkiye'de patlamış şeyler. Bu tarikatlar, cemaatler, zartlar, zurtlar. O yüzden onların kafalarını değiştirmek mümkün olmuyor. Ama artık modası geçmeli bence yani bu kitapların. Bir karşılığı olmamalı yani şu an 2022'de.
Ya zaten o hidayet romanları dediğiniz şeyler ve benim annemin anlattıklarıyla bir arada düşününce hani seküler bir hayat tarzına sahip insanlara yönelik belli bir imaj çiziyor. Onların temel işlevi o. Yani seküler bir hayat tarzına sahip insanları seküler olmayan insanlarla ayırıyor. Onlara diyor ki bakın, bunların hayat tarzı iğrenç, bunlar ahlaksız, bunlar şerefsiz, bunlar pislik. Kısaca verdiği mesaj bu. Şimdi bir zamanlar bunu belki yedi insanlar. Ama şu anda kaç kişi yiyor acaba? Toplumun yüzde kaçıdır? Çünkü birbirimizin hayatının içindeyiz.
Evet.
Birbirimizle daha yakından iletişim kurabiliyoruz. Birbirimizi oradan buradan takip ediyoruz, görüyoruz. Bizim de her gün koko partileri yapmayan insanlar olduğumuzu görüyor bir sürü insan. Ha, diğer yandan bizim seküler mahallede de bir insan bir dine inanıyorsa kesin yobazdır, kafa kesmek istiyordur diye evet, düşünen evet. insanlar Hı-hı. var. Onlar da her dine inanan insanın böyle olmadığını görüyor olmalı en azından. Dolayısıyla o sınırlar artık bence inceliyor ya. Daha çok tanıyor insanlar birbirlerini.
Bence de inceliyor. Bir yandan çok inanılmaz bir kutuplaşma falan şey yedirilmeye çalışıyor Hı-hı. insanlara. Bir yandan da insanlar artık her şeyin siyah beyaz olmadığını biliyor diye düşünüyorum ben ya. Yani mesela geçen bir şey gördüm metroda, billboardda. Pardon, reklam şeyse. Erkekler de mühendis olabilir diye. Çok güzel düşünülmüş. Bir kadın var. Kafasında metro, işte İstanbul'un metro amblemi var ya, o Hı-hı. var mesela. Bir de başörtülü bir kadın. Ve kadın yani orada bir kadın. Erkekler de olabilir aslında falan diyor. Bu o kadar güçlendirici bir şey ki. Ve herkesin gönlünü almışlar mesela orada. Hani işte
sekülerinde. Bir de yalan da değil. Yani Hı-hı. başörtülü evet. olup, tesettürlü olup, okuyan, gayet güzel meslekler sahibi olan ve çalışan kadınlar var.
Evet. Ve eminim ki bunu görüp, bu reklam panosunu görüp de trigger olan insanlar da vardır. Nasıl tabii yani ki. Ya erkekler falan filan diyenler ki, de vardır. Ya ama bence bu birleştirici bir, yani bence zaten inşa edilmeye çalışan ve bence Türkiye'nin çok ihtiyacı olan şey de bu. Birleştiricilik evet. yani. Çünkü çok yorucu ya. Gerçekten evet. nefret etmek bir insandan sürekli o kadar yorucu ki. Mesela Fatma Girik'le ilgili bir çomar post gördüm geçen. Ben çok maruz kalıyorum akrabalarımdan dolayı böyle şeylere. İşte Fatma Girik şöyle böyle bir insandı. Bir de öyle bir fotoğrafını koymuşlar ki kadının. Böyle işte makyajlı, yaşlı. Hani şey demek istiyorlar. Çünkü ben çok iyi biliyorum.
Yaşlı kokona demek istiyorlar.
Aynen. Aha. Bak işte bir buruşmuş suratı ama yine de oje, ruj falan boyuyor suratını falan. Oysa ki aynı kadının başında bir başörtü olsaydı ya da atıyorum şey çok aşırı Müslüman olsaydı asla onun o yüzündeki buruşukluğa, kırışıklığa laf edilmeyecekti. Yani o kadar böyle şey yapıyorlar ki gerçekten gerek yok çünkü yoruyor. Biz de çok bundan da çok yorulduğumuzu düşünüyorum. Bir tek ekonomiden falan değil yani.
Kesinlikle.
Evet, artık sorular birbirini tekrar etmeye başladı.
Yok mu şöyle ilginç güleceğimiz bir soru?
Bakayım
bir. Komikli soru. Hep ciddi şeyler mi sormuşlar ya? Ben o kadar ciddi bir insan değilim ya. Vallahi değilim. Tarihten bahsederken bile o kadar ciddi değilim.
Ya ben bence soru şeklimden dolayı da öyle olmuş olabilir. İkimizi bir arada görseniz soracağınız şeyler ne olurdu? Yoksa şey desem, hani taşak sorular da sorun desem acayip şeyler gelebilirdi. Ama en ilginç soru şu ana kadar en şey soru, hani kalbur üstü soru şey oldu. Zurna durum nasıl yapmıştır? Maalesef. Survivor'daki mallıklar.
Ben hiç izlemiyorum, ben, bilmiyorum.
Ben de hiç izlemiyorum ya. Hiç takip etmiyorum. Gerçekten, ha bir de şey, tarih tekerrür eder mi? Ya sürekli böyle mi olur? Sürekli tekerrür.
Tarih tekerrür eder gibi gözükür ama aslında tekerrür etmez. Tekerrür eden şey insan doğası. İnsan doğası değişmiyor. Ve insanlar her zaman, tarihin her döneminde belli şeylere belli şekillerde tepki veriyorlar. Biz de tarih tekerrür ediyor diye düşünüyoruz. Halbuki insanların doğasıyla alakalı bir şey bu.
Evet.
Yani tarih sürekli tekerrür ediyor olsaydı eğer, anladığımız anlamda ilerleme diye bir şey olmazdı tarihte yani.
Ama bence çok yavaş da olsa bir şeyler anlaşılıyor. Mesela Türkiye'de aşırı sekülerlik denendi, tutmadı. Aşırı dindarlık, yobazlık denendi, tutmadı. Ve bence artık 2023'ten sonra ikisinin arası denenecek. Umarım tutar yani.
Evet, yine biraz bocalayacağız muhtemelen.
Ben de öyle düşünüyorum ama.
Bir dengeye kavuşacağız inşallah yani.
Ben de öyle düşünüyorum kesinlikle. Hani o Ekrem İmamoğlu zaten o hem Trabzonlu müteahhit tipi, hem de o CHP'li ilerici tipi bence böyle perfect bir uyum. O yüzden çok şey yapılıyor. O yüzden çok herkes onu sevdi. Ben o yüzden olduğunu düşünüyorum. Yoksa hani birleştirici bir güç lazım diyorum ya. Ondan bahsediyorum aslında. Son soru. Bitti sorular bu arada. Allah aşkına Osmanlı'da oğlancılık işleyin. Aşırı merak ediyorum.
Yani şöyle, Osmanlı'da oğlancılık dediğimiz şeyle alakalı ben içerikler yaptım. Ama benim kanalımda üye özel. Herkese açık yapmıyorum. Bunun sebebi şu. İnsanlar oğlancılık ve eşcinsellik arasındaki ayrımı bilmiyorlar. Eşcinselliğe oğlancılık muamelesi yapıyorlar. Halbuki oğlancılık dediğimiz şey Osmanlı döneminde yaşanan veya antik Yunan'da basbaya bizim bugün pedofili dediğimiz şey. Çünkü tüyü bitmemiş, tüyü çıkmamış erkek çocuklarıyla alakalı maalesef pek çok metin var. Şairlerin yazdığı. Dolayısıyla insanlar eşcinsellik ve pedofili arasındaki ayrımı önce tam bir algılasınlar. Ondan sonra ben herkese açık yapayım bu içeriği. Birincisi böyle bir durum var. Yani LGBT'yi insanları durduk yere pedofiliyle eşitleyecek malzeme vermek istemiyorum. Çünkü gerçek bu değil ama bazı çok insanlar mutlu. Aradaki ayrımı anlamamakta direniyorlar.
Hı hı.
Birinci sebebi bu. İkinci sebebi bunun dalga konusu yapılması. Şimdi işte siyasal İslam tarafından yönetiliyoruz 20 yıldır. İnsanlarda belli bir tepki var. Bunun öncesinde de vardı. Yani AKP iktidarından önce de seküler kesimde bir hani Osmanlı'yla sürekli dalga geçme, alay etme gibi bir şey vardı. Bir eğilim vardı. Bugün de hala var. Ve bu Osmanlı'daki oğlancılık meselesini bir tür dalga unsuru haline getiriyor bizim kesimde insanlar. Yani şunu demeye çalışıyorlar. İşte sizin şöyle yücelttiğiniz, böyle ululadığınız, şöyle müthiş Müslüman dediğiniz Osmanlı Devleti'nde bakın oğlancılık vakaları varmış. Ha ha ha ha. Yani bu espri konusu yapılacak veya siyaseten muhalif olmak için dayanılacak bir zemin değil. O oğlancılık metinlerini okusanız gülemezsiniz, eğlenemezsiniz. Anlatabiliyor muyum? Korkunç şeyler. Hiç hoş değil. Ve eşcinsellikle de alakası yok. Bayağı dümdüz dediğim gibi pedofiliyle alakalı bir şey bu.
Şimdi
ben herkese açık falan yayın yapmak istemiyorum. Sadece üye özelde var. O insanlara da anlatırken aynen böyle anlatıyorum açıkçası.
Ya çünkü Türkiye'de hala eşcinsellik bir böyle çok kabul görmüş bir şey değilken bir de sırf erkek erkeği olduğu için tamam eşcinsellik budur.
Evet.
Yani tanımını böyle yapacak insanlar var. Bir de dediğin gibi yani hani sırf muhalif olmak için Osmanlı'da da birbirini sikiyorlardı. Böyle bir durum değil ya.
Evet.
Çocukları kullanmak orada şey olduğu için, evet. Mesele olduğu için.
Ya çok üzücü metinler bir de Meryem. Yani Gelibolu Mustafa Ali'nin yazdığı bir şey var mesela 16. yüzyılda. Yani gerçekten insanın psikolojisi bozulur ya.
Nasıl mesela?
Yani saray çevresinde bu tüyü henüz bitmemiş çocuklar.
Ya 12-13 yaşında falan herhalde.
12-13 yaşında çocukları saray çevresi derken saray içinde de olabilir, dışında da olabilir, tamam mı? Bu çocuklara yönelik ilgi duyan koskoca erkekler var ve bu çocuklara aşk şiirleri yazılıyor ve bu çocuklara yani olmayacak laflar ediliyor. Bu işte Osmanlı dönemi yazarlarından hem de alim olan adamlardan bir tanesi bu çocuklara saray çevrelerinde işte kendilerini bir şekilde kapatmış adamlara karşı nasıl davranması gerektiğini yazmış. Ama yani sapıkça ya, korkunç. Yani diyor ki gençliğine, güzelliğine güvenme diyor mesela. Tüylerin çıkmaya başladığı zaman diyor seni efendin atacak sokağa. O zamana kadar para biriktirmeye gayret et. O zamana kadar bir meslek öğrenmeye gayret et. Sokakta kalacaksın. Gençliğine, güzelliğine güvenme. Yani bugün toksik ve nasıl diyeyim şiddet eğilimli erkeklerin kadınlara yönelik davranışları neyse bunun listesini düşün.
Çocuk
kadın dediğin şöyle olmalı, böyle olmalı tarzı içerikler düşün. Nasıl nefret ediyoruz. Aynı şeyin 12-13 yaşında çocuklara yazıldığını düşün.
Bu da niye bence biliyor musunuz? Toplumda şimdi ortada kadın yok. İnsanlar kadın görmedikleri için yani toplumun dengesinin bozuk olduğu bir ortam.
Evet.
Çünkü kadınlar pencereden bile bakamıyor ya.
Yani herhangi bir kadına yönelik cinsel bir ilgi alaka duyman hatta romantik ilgi alaka duyman bunu edebiyata konu etmen neredeyse yasak gibi bir şey.
Evet. Yani böyle bir dengesizlik olunca da o içlerindeki iğrenç böyle sapıkça duyguları çünkü normal kadına bile hani az önce söyledi ya kadına bile hissedilmemesi, beslenilmemesi gereken duyguları bu sefer çocuklara yöneltiyorlar. Yani asla normal bir şey değil. Bir de şey çok uzun bir muhabbet de son olarak ondan da bahsedeyim. Şey diyenler var. Pedofili doğuştan hani işte çok şey olmadığı için insanlar kontrol edilemediği için aslında çok kabul edilmesi gereken normal bir şey falan. Öyle ne? Değil. Eğer mesela çocuklara bir şey yapmıyorsa O pedofiliyi de toplum içinde kabul etmeli ve bunu normal bulmalıyız falan. Böyle bir tayfa
daha
da çıktı, biliyor musun?
Saçmalamasınlar.
Yok yani ya. Ama öyle bir şey yok. Bir de bunu LGBT'yi bence şeyinin içine almaya çalışmalar falan filan. Yok yani böyle şeyler arkadaşlar.
Bak şöyle söyleyeyim. O zamanlar bu oğlancılıkla ilgili metinleri yazan insanlar çoğunlukla şair. Şairler, tamam mı? Gerçekte ne yaptıklarını bilmiyoruz. Ama şunu biliyoruz. Buna dair minyatürler ve anlatılar var. Halk içerisinde küçük oğlan çocuklarına sarkıntılık eden adamların dövüldüğünü gösteren minyatürler var. Bu halk içinde kabul görmüş bir şey değil. Bu zengin, paralı, siyaseten biraz daha korunaklı çevrelerde aynen bugün olduğu gibi aslında.
Evet,
değil mi?
Evet, evet. Hiçbir
bugün
farkı
işte
yokmuş.
Epstein miydi neydi o herif? Bir tane ada almış kendine. Kesinlikle. Çoluğa çocuğa.
Squid Game'de görmüşsünüzdür. Eğer aşina değilseniz, küçükseniz falan eğer. En açık şekilde biraz karikatürize anlatılıyor orada ama izledin mi Squid Game'i?
Evet evet.
Oradaki hani böyle zengin, yaşlı mutlaka oğlancıdır, ergene ilgi duyar gibi bir şey olmuş ama aslında öyle bir şey var. Yani öyle bir damar var.
Yani böyle bir eğilimin varsa, pedofil bir eğilimin varsa, bunun suç olduğu bir dünyada, bunun yasak olduğu bir dünyada eğer güçlüysen, zenginsen, iktidar sahibiysen gizli gizli yapmaya çalışıyorsun.
Evet.
O zamanlar biraz daha kabul görmesinin sebebi muhtemelen Osmanlı'dan önce o topraklarda bulunan antik Yunan'da böyle bir geleneğin olması. Antik Yunan'da böyle bir gelenek var, son derece normal kabul ediliyor. Erkeklerin 20'li yaşlara gelene kadar erkeklerle cinsel ilişkide bulunması, hem de birisinin yaşı büyük, birisinin yaşı küçük olacak. Osmanlı'da bu edebi metinlerde gördüğümüz aynı gelenek. İran'da var aynı gelenek. Osmanlı'da hem Yunan kültüründen hem İran kültüründen etkilenmiş bir kültür.
Hatta Afgan kültüründe küçük çocuklarla dans ettirme falan filan.
Maalesef. Böyle şeyler var. Herhalde oralardan miras alınan bir şey. Ama dediğim gibi halk arasında kabul gören bir şey değil bu.
Yani evet.
Halk arasında aksine yine aynı metinlerden biliyoruz. Çocuklara tasallut eden bu tarz erkekler olduğu biliniyor ve bunlar dövülüyor genellikle eğer yakalanırlarsa.
Şu an içimin yağları eridi bu arada eğer öyle minyatürler varsa. Demek ki hala insan. Yani biz bir de şey diye düşünüyoruz. Aa o zamanlar toplum da öyle genişmiş falan.
Hayır,
öyle bir şey.
Hayır öyle bir şey.
Evet. Hayır, öyle bir şey yok yani. Evet. Sorularımız bitti. Pek böyle sevimli bir konu olmadı ama böyle bitiriyoruz bugün. Ben şu an gerçi onların evinde misafirim ama ben yayınlayacağım için şöyle bir teşekkür edeyim. Teşekkür ediyorum podcastimize konuk olduğun için.
Ben teşekkür ediyorum. Ayrıca senin izleyicilerine ayrıca selam ediyorum. Ben senin hem videolarını izleyip hem yorumlarını okuyan tarzda bir izleyicinim. Senin izleyicini çok seviyorum ya.
Bazen çoğu zaman yorum yapmıyorsun da podcast'te bazen bildirim geliyor. Hani böyle şey olunca bildirim geliyor.
Bazen dayanamayıp yorum yapıyorum. Ben seni hep çalışırken izlediğim için bazen çok dışarıya vurmak istediğim zaman yorumumu yazıyorum. Ama genellikle yorumlara bakıyorum insanlar ne düşünmüş, neler söylemişler diye. Çünkü senin izleyicin de yorumları da çok katkı sağlayan bir izleyici.
Evet,
kendi hikayesini anlatıyor, başından geçeni anlatıyor, fikrini paylaşıyor. Çok seviyorum öyle izleyiciyi ben yani.
Burada ders falan çalışırken ya da işte çalışırken dedim ben mesela şey izleyemiyorum. Elimde kalem kağıt varken dinleyemiyorum. Ben bulaşık falan o tarz şeyler yaparken, el işi yaparken.
Mutfakta dinliyorum, banyoda dinliyorum, çeviri yaparken dinliyorum.
Ben genelde şey mesela çünkü bazı insanlar var diyor ki matematik çalışırken dinliyorum. Abi asla ikisini aynı anda kafam basmıyor
evet,
benim.
O kadarına benim de basmaz.
O yüzden hani masa başında değilken ben böyle daha çok hani evde aktifken
falan. Ben en son mafyanın hizmetçisi bölümünü mesela banyoda banyonun içine aldım böyle şeye. Standa koydum telefonu öyle dinledim.
İşte ben de öyle şey yapıyorum. Evin içindeyken kendi masa başında değilken bir şeyler yapıyorken dinliyorum seni. Bir de zaten senin çok sık canlı yayın var ya hani biri çıkınca artık şey ana sayfa senle doluyor.
Ha.
O algoritma çok
hayır
canım özür dilediği değil. Hani şey yapıyor mesela biri bitiyor benim parmağımla hiç değmeme bile gerek kalmadan bir tanesi daha başlıyor. Güzel oluyor yani. Ben de eğer Ceren'den gelip bizi dinleyen varsa onlara teşekkür ediyorum geldikleri için. Böyle artık vedamızı edelim isterseniz. Normalden biraz daha uzun oldu. Umarım Çünkü şey diyorlar hep, işte hemen bitiyor, 40 dakika olur mu falan filan diye bilerek uzattım bu kadar. Umarım güzel olur yani.
Ya ben de inşallah Ankara'ya gelirim, bir de Ankara'da çekeriz. Evet, Ankara'yı süper çok olur. Özledim. Çok gelmek istiyorum. 2 yıldır pandemi yüzünden gelemedim.
Ankara'nın nesini özledim diyormuş.
Ben çok seviyorum. Orada okudum. Orada yaşadım 8 sene.
Ben de
çok
burada seviyorum. Okudum ya. Ben de tam burada 8 evet. sene yaşadım biliyor musun? Böyle karşılıklı. Ben de İstanbul'u çok özlüyorum. Tamam, o zaman sözümüzü de aldık. Bir tane de Ankara'da yapacağız. Öyle diyelim ve bitirelim. Öpüyorum hepinizi. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Bye bye.